Saçmalama. Davranışsal Finans. Yazan: Doktor Hakan Özerol. Seslendiren: Akif Yardımcı. İlk söz. Kalıcı ve sürekli başarı isteyen kişi davranışını zaman içinde değiştirmelidir. Niccolo Machiavelli, 1532. Başlarken. İnsanlar kitaplardaki gibi değiller. Mükemmel değiller. Hiçbirimiz değiliz. Rasyonel değiliz. Tutarlı değiliz. Aslında iyi bile değiliz belki de. Ya da belki de öyleyizdir. Belki de kitaplardaki gibi rasyonel, tutarlı ve iyiyizdir. Bilemiyorum. Karamsarlığım belki de bu satırları Wagner dinlerken yazmamla ilgilidir. Tarkan dinlesem belki de bu kadar karamsar olmazdım. Ya da olur muydum? İnsanoğlunun rasyonel olduğunu savunan iktisat bilimi, onun karar verme sürecinde kendisi için en iyisini tercih edeceğini varsayar. İnsan seçenekler arasında kendisi için faydayı maksimize edecek seçeneği tercih etmelidir. Rasyonel insan, kendi çıkarını ön planda tutar, en iyiyi, en ucuza almayı amaçlar. Eldeki sınırlı kaynaklarıyla en çoğu elde etmeye çalışır. Zavallı ekonomi bilimi ise kıt kaynaklarla insanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarını karşılama düşüncesi üzerine kuruludur. Rasyonel insan doğru karar verir. Şimdi siz az önce bahsettiğim rasyonel insanı iyi insan olarak tanımlayabilir misiniz? Siz iyi bir insan mısınız? Kime göre? 1960'ların başından bu yana pek çok bilim insanı insan davranışlarının pek de rasyonel olmadığı yönünde bulgular elde ediyorlar. Bunların büyük bölümü psikolog. Onlara göre insanoğlu verdiği kararlarda o kadar da rasyonel değil. Eş seçiminde de değil, araba seçiminde de. Bu psikologlardan bağımsız olarak bir grup ekonomist ve finansçı da insanın yatırım kararları verirken rasyonel olmadığı yönünde önemli tespitlerde bulunuyorlar. Onlara göre insanoğlu para biriktirirken de o parayla yatırım yaparken de rasyonel değil. Saçma davranışlarda bulunuyor. Zaman içinde ekonomistler, finansçılar ve psikologlar ortak noktada buluşarak insanoğlunun para biriktirirken, yatırım yaparken ve o parayı harcarken neden akıl dışı davrandığını açıklamaya çalışıyorlar. Ve karşımıza davranışsal finans çıkıyor. Bu kitabın yazarı olan rasyonel kardeşiniz de hasbelkader bu konuda bir tez çalışması yapıyor 1990'ların ikinci yarısından itibaren. Ve Nobel Ekonomi Ödülünü birkaç ayla kaçırıyor. Nasıl mı? Dinlemek lazım kitabı. Sahi siz nasıl bir insansınız? Rasyonel ve iyi mi? Doktor Hakan Özerol, İstanbul, 10 Nisan 2011. Davranışsal finans nedir? Standart finansta insanlar rasyoneldir. Davranışsal finansta ise normal. Meyer Statman. Giriş. Finansı biliyoruz da davranışsalı nasıl oluyor bu işin demeyin lütfen. Öncelikle itiraf ediniz ki gerçekten finans ve ekonomiyi biliyorsanız nasıl olur da her ayın sonunu getiremezsiniz? Nasıl olur da sırf canınız sıkıldığı için ya da sadece indirimde olduğu için bir çanta satın almış olabilirsiniz? Ya da nasıl olur da kredi kartı dökümünüzü gördüğünüzde o güzel gözlerinize inanamazsınız? Yoksa harcarken kendinizde değil miydiniz? Finansın ne olduğunu biliyoruz bilmesine de bu acaba çok yemek yememek gerektiğini bilmek gibi bir şey mi? Bilirim ama yerim hesabı. Ekonomi bilimde diğer pek çok bilim gibi bazı varsayımlarda bulunur. Bu varsayımların olabildiğince gerçekçi olmalarına özen gösterilir. Ama esas olan kullanılan varsayımların en azından analiz süresince değişmez olduğudur. Çünkü eğer varsaydıklarınız değişebilirse sonuçlarınız da değişebilir. Ekonomi biliminin bize en büyük yutturmacası da işte bu temel varsayımlardan birisidir. İnsanlar rasyoneldir. Ekonomi biliminin bu rasyonel yani akılcı takıntısı bir mantığa dayanır. İnsanoğlunun eğer önünde tümüyle aynı iki ürün varsa bunlardan ucuz olanı tercih etmesi beklenmelidir. Zira mantık bunu emreder. Oysa insanoğlu tümüyle aynı olan iki maldan pahalı olanı sırf pahalı olduğu için, kaliteli olabileceği için, yanındakine hava atmak için, üzerinde havalı bir marka olduğu için ya da sırf canı öyle istediği için satın alır. Ekonomi bilimi ne yapabilir ki bu kadar saçmalık hakkında? Tanımlar. Modern ekonomi insanların oldukça mantıklı hareket ettiklerini varsayar. Buna göre insan rasyonel bir varlıktır. Bu nedenle öncelikle kendi çıkarlarını savunur ve kendisi için en iyi olanı yapar. Yatırım tarafında da tüketim tarafında da bunun böyle olduğu varsayılır. Koskoca bir bilim, ekonomi bilimi bu varsayım üzerine kuruludur. McDonald's'ta insanların aslında canları istemediği halde yalnızca çok küçük bir fiyat farkı olduğu için hamburgerin yanındaki patates kızartmasını ve içeceği büyük boy olarak satın aldıklarını ve bir kısmını yemeyerek bıraktıklarını görürüz. Pizza Hut'ta belli saatler arasında uygulanmakta olan belli bir sabit fiyata karşılık sınırsız pizza yeme promosyonuna bir hafta aç kalarak hazırlık yapan, ölüm eşiğine kadar pizza yiyip aslında Pizza Hut'a zarar vermeye çalıştıklarını savunan arkadaşları ise kategorize etmekte zorlanıyor ve onları kendi hallerine bırakıyoruz. Gelin fazla zorlamayalım ve ekonomi bilimini temellerinden sarsacak olan gerçeği açıklayalım. Size sırrı veriyoruz. Üstelik bu öyle az sonra söyleyeceklerim gibi gaz veren, reklamı yapılan bir sır değil. İstersen yaparsın. Sen dile yeter. İçindeki sesi dinle. Çekim yasası, itim yasası. Harbiden sır. Üstelik de Nobel'li filan bir sır. Sır şu. Ekonomi bilimi yanlış biliyor. İnsan rasyonel bir varlık değildir. Bunca yıldır yazılan ekonomi kitapları da bu durumda diskalifiye oluyor. Barber ve Odian diyorlar ki, modern ekonomi insanların mantıklı olarak hareket ettiklerini varsayar. Fakat öyle değildir. Daha da ötesi, insanların mantıktan sapmaları sistematiktir. Davranışsal finans, geçmişten gelen bu varsayımları gevşeterek gözlemlenebilir, sistematik ve mantığa aykırı davranışları bir araya getirerek standart bir model oluşturmaya çalışmaktadır. O halde davranışsal finansın 3 temel unsuru var. İnsan, ekonomi, finans, psikoloji. Bu unsurları nasıl toparlasak derken imdadımıza Belsky ve Gilovich yetişiyor ve davranışsal finansı bizim yerimize tanımlıyorlar. Davranışsal finans, iki farklı disiplin olan psikoloji ve finansı bir araya getiren ve insanların yatırım yaparken, para biriktirirken, para harcarken nasıl, niçin mantıksız ve veya rasyonel olmayan kararlar verdiklerini açıklamaya çalışan ikili disiplinler birliğidir. Bu tanım aslında genel ekonomiye karşı bir manifesto niteliğinde. Çünkü insanların rasyonel olup olmadıklarını sorgulamıyor bile. Bunun yerine insanların zaten rasyonel olmadıklarını varsayıyor ve nasıl ve neden garip davrandıklarını açıklamaya çalışıyor. Söylediği aslında şu, anormaliz anormal olmasına da neden ve nereye kadar anormaliz? Nobel ödülünü kıl payı kaçırmak. Akademik çalışmaların kalitesi son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada tartışılır hale geldi. Genelde bilgisayar kullanımının, özelde ise internet erişiminin yaygınlaşmasıyla verilere ulaşmak ve bunları fazla özümsemeden kes yapıştır yapabilme kolaylığı işi çığırından çıkardı. Bazı sitelere üye olduğunuzda hazır ödevler, çalışmalar elinizin altında. Bu durumda da özellikle sosyal bilimlerde yapılan çalışmalar çok hızlı biçimde ve kimi zaman da özensiz bir biçimde tamamlanabiliyor. Ancak yine de tez hocalarımız, Tanrı içinde benim de bulunduğum söz konusu grubu korusun, tezlerin kısa sürede bitirilmesine göz yummazlar ve bazı tezler yıllarca sürer. Formatı oturmaz, uzunluğu tutmaz, çalışması yetmez vesaire. Oysaki şahsi görüşüm, ortalama bir işletme yüksek lisans tezinin çok sağlam bir araştırma gerektirmiyorsa eğer, her gün 9-18 mesaisiyle çalışan bir araştırmacı tarafından 30 günde bitirilebileceğidir. Ancak bitmez. Bir kere araştırmacı bir yıl süresi olduğu bilinciyle çalışmayı sallar. O hızlansa hocası yavaşlatır. Her şey yolunda gidip hızlı mesafe alınsa bu kez de "Yahu bir ayda tez mi biter? Biraz daha araştır." denilir. İş bu mantıkla benim doktora tezimde 5 sene sürdü. Hocam harikaydı da ben biraz tembeldim. Konusu da bireysel yatırımcı psikolojisiydi. Tez danışmanım Profesör Doktor M. Baha Kara'nın eşsiz yardımlarıyla hisse senedi yatırımcısının yatırım kararını henüz rüştünü ispat etmemiş olan davranışsal finans gözüyle incelemeye çalışıyorduk. Küçük yatırımcı nasıl hareket eder, ne zaman ve nasıl hisse senedi alır ve satar, nasıl davrananlar daha çok kazanır ve benzeri soruları inceledik yıllar boyunca. Bu konudaki çalışma hocamın da değerli katkılarıyla benim açımdan çok keyifliydi. Bu çalışmayı hem profesyonel bir borsacı hem de bir akademisyen gözüyle yapıyordum. Veri olarak incelediğim yatırımcıların bir kısmı benim müşterilerimdi aynı zamanda. Gel zaman git zaman benim tez bitti ve artık bir sonuç vardı elimizde. Bireysel yatırımcıların nasıl davranacakları belli olmaz. Evet, Sonuç buydu. Yani yatırımcıların ne yapacaklarını kategorize etmek çok güçtü. Yatırım kararları yatırımcıların yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre, medeni hallerine göre ve daha birçok şeye göre değişiyordu. Bu ne biçim sonuç yahu demeye kalmadan kendini bilmez birinin benzer bir çalışmayı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığını ve bizimle çok benzer sonuçlar elde ettiğini öğrendik. Bizim çalışmanın bitmesinden kısa bir süre önce çalışmasını tamamlamış ve sıkı durun, bu çalışmasıyla bir de Nobel Ekonomi Ödülü almıştı. Bu kadarı da çok oluyordu. Nobel ödülünü kıl payı kaçırmıştım. Buna uzun süre üzüldüm. Ta ki bir Türk Nobel ödülünü alıncaya dek. İşte o gün artık tüm üzüntüm geçmişti. Bunun nedeni bir Türk'ün ödül almasından ziyade ödülün kimlere ve hangi gerekçelerle verildiğini görmemdi. Artık üzülecek bir şey kalmamıştı. Evet, şimdi gırgırı bir yana bırakalım. Bizim çalışmamızın konu ve sonuçlar açısından Nobel'li Kahneman'ın sonuçlarına yakın olduğu doğru. Yatırımcı psikolojisinin davranışsal finans gözlüğüyle incelenmesi açısından Türkiye'deki ilk doktora tezi olduğu da doğru. 5 yıl sürmesi doğru. Nobel'i kaçırma bölümü ise elbette bir fantezi. Ancak yine kuyruğu dik tutmama yarıyor. Ha bu arada Nobel alanların bir bölümüyle ilgili görüşümün de hala arkasındayım. İçerik. Neticede bu konuyla ilgili uzun süre araştırma yapmış bir piyasa profesyoneli ve yarı akademisyen olarak böyle bir kitap yazmamak ayıp olurdu. Ancak bu kitabı hazırlarken kitabın aşırı teknik olmasını istemedim. Çünkü bu durumda çok kısıtlı bir akademik çevreye hitap ederdi. Oysa burada inceleyeceğimiz davranış modelleri, başarı ve başarısızlıklar, doğru ve yanlışlar her insan tarafından yapılıyor. O halde bu yaklaşımların, uyarıların herkesçe bilinmesi gerekiyor. Öyle Nobel, Akademi, Olimpos falan olmamalıydı. Her insan finansal karar verirken nerede yanlış yaptığını bilmeli. Alışveriş esnasında psikolojik bir saldırı altında bulunduğunu ve ihtiyacı olmayan şeylerin kendisine nasıl satıldığını anlamalı. Kredi kartı bombasını, taksit tuzağını, beğenmezseniz 10 gün içinde iade edebilirsiniz silahını tanımalı. Kitap, insanların finansal karar verirken neden yanlış yaptıklarını, akçeli işlerde niçin irrasyonel davrandıklarını açıklamaya çalışıyor. Bunu yaparken de her konuyu detayıyla araştırmış bilim insanlarının bulgularına dayanarak günlük yaşamdan örneklemeler yapmaya çalışıyor. Bu anlamda kitaptaki her bölüm konusunda dünyaca ünlü bir ya da birkaç bilim insanının çalışmalarını özetlemeyi, aynı zamanda bu çalışmaları ülkemizden gündelik ve gerçek hikayelerle örgülemeyi amaçlıyor. Dilerseniz alışveriş süreci, bahşiş verme ve akıl karışıklığı gibi konularla başlayalım. Finansal konularda neden hep hata yaparız? Eğer kim olduğunuzu bilmiyorsanız, borsa bunu öğrenmek için fazla maliyetli bir yerdir. Adam Smith, The Money Game. Neden alışveriş yaparsınız? Bu bir alt başlık ama aynı zamanda size, şahsınıza sorulan bir soru. Evet, siz neden alışveriş yaparsınız? Umarım yanıtınız ihtiyaçtan değildir. Eğer yalnızca ihtiyacınız olduğu için alışveriş yaptığınızı iddia ederseniz adama neden 12 tane ayakkabısı olduğunu sorarlar. Neden 9. kravatınızı aldığınızı, arabanızı ya da evinizdeki mobilyaları kullanılabilir olmalarına rağmen neden değiştirdiğinizi de sorarlar. Demek ki alışveriş yapmanın fiziksel ihtiyaç dışında başka sebepleri de var. Hanımların çok daha hakim oldukları sulara giriyoruz. İşte size alışveriş yapmak için sıralanan bazı gerekçeler. Çok ucuzda aldım. Ayol, Zara'da indirim vardı. Ne yapayım, bonusa 8 taksit yapıyorlardı. Moralim çok bozuktu. Kızlarla alışverişe çıktık. Kocama kızdım. En pahalısından bir ayakkabı aldım. Evlilik arifesindeki beylerin son maddeye özellikle dikkatlerini çekmek isterim. Tecrübeyle sabittir. Karşı cins olarak bu yaklaşımları uzun süre anlamakta güçlük çektim ve direnç gösterdim. Ama aslında bugün düşününce bir kısmı oldukça mantıklı geliyor. Düşünsenize, morali bozuk olan bir hanımefendi alışverişe çıkıyor. 200 lira verip bir şey satın alıyor ve mutlu oluyor. İlk bakışta saçma gelebilir. Aslında ne kadar müthiş bir şey. Yalnızca 200 lira ödüyor ve mutluluk satın alıyorsunuz. Bu harika bir şey. İnsanlar neden para biriktirirler ki? Paranın bu kadar kolayca satın alabileceği çok az şey vardır. Lütfen yine de bu konuda örnek vermeyi deneyelim beyler. Sonuç, insanlar fiziksel bir ihtiyaç nedeniyle sınırlı alışveriş yaparlar. Alışverişin asıl nedeni psikolojik ihtiyaçların tatminidir. Belki de bu yalnızca alışverişle sınırlı bir gözlemde değildir. Neticede hemen tüm ekonomik kararları bir şey almayı, satmayı, yatırım yapmayı, para biriktirmeyi bu gözle incelemeliyiz. Sosyete güzelleri ve moda. Bir gazetenin ikinci sayfasından son derece önemli bir haber. İki güzel pişti oldu. Sosyetenin aranan güzellerinden Nalan, önceki gece katıldığı davette pembe tuvaletiyle tüm çapkın bakışları üzerine topladı. Ancak modacı bilmem kim imzalı zarif tuvaletiyle basının ilgisinin odak noktası olan Nalan'ı gecenin ilerleyen dakikalarında kötü bir sürpriz bekliyordu. Çünkü o gece davette gece hayatının vazgeçilmez isimlerinden manken Ayça da vardı. Ve aynı tuvaleti taşıyordu. Büyük sıkıntı çeken iki güzel gece boyunca bir araya gelmemeye özen gösterdi. Bu son derece önemli haberde birkaç önemli detay vardı. Bunlardan birisi fark etmiş olduğunuz gibi aranan güzel detayıydı ki tartışmak için kitabın konusu çok müsait değil. Diğer bir konuysa zarif tuvaletti. O tuvalet ki en önemli özelliği modacı bilmem kim tarafından dikilmiş olması. Bu son veri bize iki önemli bilgi veriyor. Bu tuvalet çok pahalı, bu tuvaletten bir ya da iki tane var. Haberin devamında tuvaletten birden fazla olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Ancak yine de yüzlerce olmadığı kesin. İsmi verilen bir modacı diktiğine göre bu tuvalet zaten pahalı. Devam edelim. Güzeller birbirlerini görünce bozulmuşlar. Yok efendim birbirlerinden uzak durmuşlar. Büyük sıkıntı çekmişler, pişti olmuşlar filan. Tamam da amaca da ulaşılmış be ablacığım. Türk vatandaşı bu haberi okumuş. Ben ona bakarım. Her iki abla da o elbiseye çok para vermişler belli ki. O elbise, kumaş artı işçilik o kadar etmez. O parayı o el kadar elbiseye vermek matematik olarak çok saçma. Ama ablalar gazetede görünerek gündeme gelebilmişler ya da gündemdeki yerlerini koruyabilmişler. Kendilerini önemli hissetmişler ya, işlem tamam. Demek ki neymiş efendim? Benzerinin 5 katı para vererek bir elbise almak ekonomik ihtiyaç mantığına göre saçma, psikolojik ihtiyaç ya da davranışsal yaklaşıma göre ise gayet normal. Moda endüstrisi bu mantık üzerine kurulmuştur. Aslında matematik olarak saçma olsa da moda olduğu için, size özel olduğu için, sınırlı sayıda olduğu için çok daha pahalıya alabilirsiniz. Birileri de bu açığınızı ya da açlığınızı yakalayarak bu işten ekmek yer. E ne diyelim, alan memnun, satan memnun. Özel bir araba almak. Bazı arabaları almak kolaydır. Marka ve model kafanızda yaklaşık olarak belli ise gider arabayı bayide incelersiniz. Sedan ya da spor olup olmayacağı zaten baştan bellidir kafanızda. Bir kere hanım çerçeveyi çizmiştir. Ardından otomatik ya da düz şanzıman olmasına karar verirsiniz. Renk filan mesele değil. Siz paradan haber verin. Para ya da kredi de hazırsa arabayı almak an meselesidir. Oysa ki havalı bazı markaları almak öyle mi? Gidin de kapıdan sormak suretiyle Audi A8 ya da BMW 7 serisi kaç paraymış ayaküstü öğrenin bakalım. Yok öyle ya ama. Önce bir gireceksin içeriye. Arabanın tek kapı, 4 ya da 5 kapı olduğunu öğrenip nasıl yani 5 kapı nasıl oluyor ki? Derken satış temsilcisi abla sana 1300'den 3000 motora kadar seçenekler olduğunu söylesin. Otomatikten de öte şanzıman sistemlerinden bahsederken sen dumura uğramış biçimde önündeki kataloğa aslında görsel olarak bildiğin renklere daha önce hiç duymadığın isimler verildiğini düşünerek baka kal. Abla sana beğendiğin bir renk olup olmadığını sorunca da dağılmış bir durumda en seksi renk ismini ağzından kaçırıver. Aslında bu o bildiğimiz mavi ama öyle bir ismi var ki deme gitsin ve abla öldürücü vuruşu yapsın. ''Aa beyefendi inanamıyorum. 2 yıldır burada çalışıyorum. Şimdiye dek hiçbir müşterimiz 2000 motor, 5 kapılı ve aktik mavi bir araç seçmemişti. Eğer siz bu aracı sipariş verirseniz sanırım bu İstanbul'da ilk olacak.'' ''İlk mi?'' ''Gözlerin parladı değil mi?'' ''Evet ilk. Gerçi abla sanırım.'' dedi. ''Ama boş versen. İlk olacak aslanım, ilk. Bunun hediyesi de ekstra bir 2500 avro.'' ''E olacak o kadar.'' Otomotiv sektörü bu taktiği çok sever. Pahalı arabalarda yapılan bir şeydir. Hatta çok abartılı versiyonları da var. Malum bazı arabaları para versen de alamıyorsun. Ferrari'ye başvuruyorsun, şecereni inceliyorlar. Mesela gençliğinde Ferrari'ye küfür etmişliğin var mı? Senin paran bunu almaya yeter mi? Arabaya tüp taktırmayı düşünüyor musun? Aileden kimsede Ferrari var mı? Sen kaç paralık adamsın? Tüm bu sınavlardan geçmen lazım. Yani öyle ver parayı al arabayı yok. Ya da bazı firmalar diyor ki biz bundan 500 tane yaptık ama Türkiye'ye ayırdığımız kontenjan 7. Sen o 7 kişiden biri olabilecek misin bakalım? Heyecana bak. Şimdi o araba çeliğin ton fiyatı, işçilik maliyeti falan diyerek hesaplanabilir mi? Haşa. Demek ki otomotiv sektörü de bunu kullanır. Özel hissetmek için matematik olmayan bir para ödenebilir. Bunun açıklaması yalnızca psikolojik olabilir. Bahşiş. Neden bahşiş verirsiniz? Hiç düşündünüz mü? Bahşişi otomatik olarak herkes veriyor diye mi verirsiniz, yoksa yalnızca memnun olduğunuz bir hizmete karşılık olarak mı verirsiniz? Bazıları bir daha geldiklerinde iyi ağırlanmak için, bazıları yanındakilere hava atmak için, bazıları ise hizmet verenin gelirinin düşük olduğunu düşündükleri için bahşiş verirler. Ya siz? Bahşiş konusu davranışsal finansın ilginç ve incelenen konularındandır. Neticede bir şey satın almak için bahşiş vermeyiz. Genellikle bir şey satın aldıktan sonra bahşiş veririz. Yani o hizmeti satın aldıktan sonra aslında bahşiş vermesek de hizmeti satın almış olma durumumuz değişmeyecek olsa da bahşiş veririz. Buna göre çok acımasız bir matematik cümle olacak ama aslında boşa bahşiş veririz. Karşılığında bir şey almayız. Finansal açıdan baktığınızda bir şey satın almak amacını taşımayan bir para veriş söz konusudur ve irrasyoneldir. Buna rağmen dünyanın hemen her ülkesinde insanlar az önce saymış olduğumuz bir ya da birkaç nedenden ötürü bahşiş verirler. Finansal olarak saçma ve gereksiz olan bahşiş kavramı yine az önce sıralanan nedenlerden ötürü psikolojik olarak mantıklı ve doğrudur. Neticede bahşiş vermek iktisat bilimine ters bir durumdur ama dünyanın her yerinde herkes bahşiş verir. Psikolojik olarak doğru bir hareket olarak algılanır. Bu durumda davranışsal finansı bir kez daha haklı çıkarır. İnsan rasyonel bir varlık değildir. Verileri yanlış yorumlamak. Parasal konularda hata yapmaya yol açan en yaygın neden verileri etkin yorumlayamamaktır. Elbette bunun nedenleri çeşitli olabilir. Örneğin verileri okumayı bilmiyor olabilirsiniz. Ya da istatistik, matematik gibi o analiz için gereken temel bilgilere sahip olmayabilirsiniz. Ya da böylesi eksikleriniz olmamasına rağmen zaman yokluğundan ya da başka faktörlerden dolayı hata yapabilirsiniz. Öte yandan bazen ilgisiz ve tümüyle şans eseri bir veri de analiz yeteneğinizi yanlış yönlendirebilir. Davranışsal finans konusunu Nobel ödülüyle süsleyerek hak ettiği yere getiren Kahneman'ın Tversky ile birlikte 1960'lı yıllarda yaptığı bir çalışma tipik bir verileri yanlış yorumlama hatasını gözler önüne seriyor. Fırça yiyen pilot daha iyi uçar. Motivasyon teorileri dikkate alındığında bugün de en çok kabul edilen yaklaşım ödülün cezadan daha doğru bir motivatör olduğudur. Buna göre iki çalışandan performansı düşük olana ceza vereceğinize performansı yüksek olana ödül vermek daha yapıcı olacak ve her iki çalışanın motivasyonunu da artıracaktır. 1960'ların sonunda İsrail Hava Kuvvetleri ile ilgili bir araştırma yapan iki psikolog Tversky ve Kahneman, yaklaşık 30 yıl sonra Nobel Ekonomi Ödülü alacaktır, motivasyon teorisi üzerine çalışmalar yapıyor. Üniversitede görevli olan bu iki akademisyen, pilot adaylarını eğiten pilot eğitmenleriyle çalışıyor. Kahneman ve Tversky'nin görüştükleri pilot eğitmenleri, az önce özetlenmeye çalışılan motivasyon teorisinin işlemediğini ve tam tersine cezanın ödül vermekten daha etkili olduğunu iddia ediyor. Hatta iddia etmekle kalmayıp, ellerindeki verilerle bu görüşlerini destekliyor. Eğitmenler normal performansından çok daha iyi bir uçuş yapan pilot adayını tebrik ettikleri ve fazladan bir gün izin ve benzeri biçimlerde ödüllendirdiklerini belirtiyor. Ancak bu pilot adaylarının hemen sonraki uçuşlarındaki performanslarının en son yapmış oldukları başarılı uçuştan belirgin ölçüde kötü olduğunu söylüyorlar. Öte yandan normal performansının altında bir performans sergileyen adayın, ceza ve uyarı almasının ardından yaptığı ilk uçuşun bir önceki kötü denemesinden çok daha başarılı olduğunu tespit ettiklerini belirtiyor ve bunu da uçuş kayıtlarıyla belgeliyorlar. Bu tespitlerine dayanan eğitmenler durumu şöyle özetliyor. İyi uçuş, ödül, kötü uçuş. Kötü uçuş, ceza, iyi uçuş. Neredeyse bizim kötek sistemini destekleyen bu sonuçlar bilim insanlarını şaşırtıyor. Ancak tüm verileri inceledikten sonra durumun aslında ilk görünenden farklı olduğunu kavruyorlar. Buna göre aslında pilot adaylarının bir sonraki uçuşlarındaki performansları yedikleri kötek ya da aldıkları ödülle ilgili değil. Bu durum aslında çok basit bir istatistiki durum. İstatistiki olarak pilot adaylarının her uçuşlarında kendi ortalama performanslarını göstermeleri beklenir. Buna göre eğer bir uçuşlarında ortalamadan farklı, daha iyi ya da kötü bir performans sergilerlerse bir sonrakinde ortalama performanslarına yaklaşma ihtimali yüksek olacağına göre iki uçuş arasında ciddi bir fark oluşacaktır. Başka bir deyişle aday tesadüfen olağanüstü iyi bir uçuş yaptığında kendisine ödül verilse de verilmese de bir sonraki uçuşunda olağan performansına yakın uçacak, böylece performansı bir öncekine göre kötü görünecektir. İki uçuş arasında ödüllendirilmiş olması ya da olmaması aslında ikinci uçuş performansını etkilemeyecektir. Bu hikayenin tersi de doğrudur. Aday tesadüfen genel ortalamasına göre çok kötü bir uçuş yaptığında fırça yiyip yememesinden bağımsız olarak bir sonraki uçuşunda kendisinden istatistiki ortalamasına yakın bir performans göstermesi beklenmelidir. Buna göre ortalama performansı bir önceki kötüden daha iyi olacağına göre sanki fırça yemesi performansını pozitif yönde etkilemiş gibi bir yanılsamaya yol açabilecektir. Bu çalışma bilgilerin yanlış yorumlanmasına çok iyi bir örnektir. Temel istatistik bilgisi olmadan konuya yaklaşıldığında dağlar gibi motivasyon teorisi bile yanlış algılanabilmektedir. Bu durum bilgi eksikliği ya da bilgi kirliliğidir. Bir test. Şimdi size Tversky'den bir soru. Lütfen kendinize karşı dürüst olun. Önünüzde iki torba var. A ve B. Her iki torbada da 200'er misket var. Aslında Tversky poker fişi demiş ama ben olayı bölgeselleştiriyorum. Misket. Bir torbadaki misketlerin %35'i beyaz, %65'i siyah olsun. Diğer torbada ise durum tam tersi olsun. %35'i siyah, %65'i beyaz. Siz torbalardan belli sayıda misketi gözleriniz kapalı biçimde alacak, ardından da elinizdeki misketlerin renklerine bakarak hangi torbada beyazların çoğunlukta olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Durum şu. A torbasından 5 misket aldınız ve 4'ü beyaz çıktı. B torbasından 30 misket aldınız ve 20'si beyaz çıktı. Sizce torbalardan hangisinde beyaz misket daha fazladır? Hangisi? Evet. İlk bakışta A torbasından aldıklarınızda %80 beyaz, B torbasından aldıklarınızda ise %66 beyaz var. Bu durum pek çok kişiyi A torbasında beyaz misketlerin ağırlıkta olduğu sonucuna yönlendiriyor. Peki ya üçüncü bir torba olsaydı ve ondan da tek bir misket çekseydiniz, o da beyaz olsaydı? Ne yani, %100 demeyecektiniz herhalde. İstatistik biliminin bir takım kısıtlamaları var. Buna göre 200 parçadan oluşan bir uzaydan alınan 5 adetlik bir örneklem istatistiki olarak çok küçüktür. Dolayısıyla 4/5 oranı yüksek görünse de istatistiki olarak anlamsızdır ve 5 miskete bakarak 200 misketin rengi hakkında bir şey söylenemez. Diğer sonuç, yani B torbasından elde edilen 20/30 oranı ise önemlidir. Zira 200 misketten alınan 30'luk örneklem bilimsel olarak grubu temsil yeteneğine sahiptir ve verdiği sonuç, yani 30'da 20 beyaz, bizi B torbasındaki misketlerin beyaz ağırlıklı olduğu sonucuna yönlendirir. Bilgi eksikliği ya da kirliliği tehlikeli bir şeydir ve en basitinden yanıltır. Peki bunların finansal kararlarla ne ilgisi var? Öyle ya, pilot dedik, misket dedik, araba dedik. Bu bilgi eksikliği ya da kirliliğinin finansal kararlarla ne ilgisi olabilir? Buyurun size bir hikaye. Ben bir eğitmen olarak sık seyahat ederim ve Türkiye'nin hemen her yerinde seminer vermişliğim vardır. Öte yandan işi gereği çok konuşan pek çok kişi gibi iş dışında olabildiğince az konuşmaya çalışırım. Seyahat de bu kritik sürelerden birisidir. Zaten çok konuşmuş ve gittiği yerde de çok konuşacak birisi olarak seyahat esnasında siz de mi İstanbul'a muhabbetine girmem, hele ki uçakta. Ancak hayatının amacı bu olan pek çok yolcu tanıdığımı da ifade etmeliyim. Zaten 45 dakika be güzel kardeşim, izin ver de kafamızı dinleyelim. 2005 ya da 2006 yılıydı sanırım. Türk Hava Yolları 100. uçağını almıştı ve bunu da tanıtımlarında bolca kullanır olmuştu. 100. uçağımız gururumuz. O aralar hem sokaklardaki reklam panolarında hem de görsel ve yazılı basında sıkça kullanılan bir slogandı bu. Aynı tanıtım uçakların içindeki bilgilendirme monitörlerinde de her uçuşta yayınlanmaktaydı. Yine İstanbul-Ankara arasında Türk Hava Yolları ile uçarken ve elimdeki gazetenin ekonomi sayfasını okurken yandaki beyefendi konu açmaya hazır biçimde beni kollamaya başladı. Ben de ne okuduğumu dahi anlamadan, yeter ki konuşma olmasın gayretiyle gözümü gazeteden ayırmamaya özen gösterirken bir an dikkatim dağıldı ve beyefendi ekrandaki Türk Hava Yolları reklamını göstererek beni dürttü. Beyefendi, şuna bak, daha ancak 100. uçaklarını almışlar, bir de reklam yapıyorlar. Ben, şaşkın bir biçimde, neden, 100 uçak az mı? Beyefendi, kardeşim, Türkiye'nin en büyüğüyüz, yok Avrupa'nın bilmem kaçıncısıyız deyip duruyorlar. Hepi topu 100 uçakları varmış. Ben, Swiss Air, Air France gibilerin kaçar uçağı olduğu konusunda hiçbir fikri olmayan birisi olarak, ne bileyim, iyi bir rakam gibi aslında. Beyefendi, yok yok, az. Ben, tepem atmış, kardeşim sen bir uçak kaç para biliyor musun? Beyefendi, şaşırma sırası onda, bilmem kaç paradır ki acaba? Ben, fikri olmayan biri olarak, yahu ne bileyim birkaç milyon dolardır herhalde. Beyefendi, bizim otobüsler var, tanesi 340 bin euro. Kamyonlar biraz daha az oluyor. Oradan bir hesap yapsak, Ben, Beyefendi, Ben, yahu tanesine en azından 15 milyon dolar desek. Beyefendi, vardır o kadar. Ben, bu durumda 100 uçak 1,5 milyar dolar eder. Beyefendi, eder valla. Kısa bir sessizlik, çay içme ve ardından, beyefendi, o zaman iyiymiş 100 uçak. Ayrıca Türk Hava Yolları da iyi durumda demek ki. Aslında hisselerini almak lazım. Ben, işte budur vatandaşın analizi. Matematik yaklaşımı ve karar mekanizması. Yandaki arkadaşı biraz daha gaza getirip eski borsacı ve finans hocası olduğumu söylesem, Türk Hava Yolları hisselerini kaçırmamasını söylesem, kim bilir inince hisse almak için ne yapar? Etrafa tüyo aldığını mı söyler, krediyle hisse mi alır, gerisini siz düşünün. Halka açık özel bir hastaneye gitmeye karar verdiğinde, 5 gün sonraya ancak randevu alınca ya da oraya gidip kalabalığı görünce, yahu adamlar SSK gibi çalışıyorlar, parayı çuvallara dolduruyorlar, bunların hisselerini almak lazım şeklinde derinlemesine analiz yapan yatırımcı görmüşlüğüm var. Coca-Cola Türkiye'nin halka arzı öncesinde, oh ne güzel iş, Allah'ın suyunu şişeye doldurup biraz da boyayıp çuvalla para kazanıyorlar, bu hisselerden kesin almak lazım diyen bilir kişi de vardı. Ayrıca Turkcell'in halka arzı öncesinde, abi, bak ben ayda en az 50 milyon lira, sen yine 40-50 milyon, arkadaş da 50-60 milyon para ödüyor bu telefona. Yani biz bile şurada 3 kişi her ay 150-200 milyon para ödüyoruz. Sen düşün artık adamlar ne kazanıyorlar. Biçiminde derin tespitleri olanlar da oldu bu ülkede. Çok önemli bir hata yakalamış gibi gevrek gevrek gülümsemeyiniz. O zamanlar eski Türk lirası vardı, bol sıfırlı. Yani yatırımcı hep hata yapmaya müsaittir parasal konularda. Ya istatistik, matematik ya da fiyatlama gibi teknik bilgiden yoksun olduğu için, ya ürün bilgisi olmadığından ya da psikolojik olarak kendi kendisine engeller koyduğundan. Sonuçta en akıllı geçinen insanlar dahi parasal konularda hata yaparlar. Bu bölümün özeti, alışverişi yalnızca ihtiyaçtan yapmazsınız. Kendinizi özel hissetmek masraflıdır. Bahşiş vermeyi sürdürelim. Verileri yanlış yorumlamak, finansal karar arifesinde yapılan en sık ve en riskli hatadır. Zihinsel muhasebe. Zeki adamın kalbinde değil, beyninde para olmalıdır. Jonathan Swift. Şanlı kumarhane günleri. Hatırlayan arkadaşlarım olacaktır. Ülkemizde kumarhanelerin serbest olduğu o şanlı günleri. Kumarhaneler serbestti. Girişte yüklü miktarda fiş alma zorunluluğu da yoktu. Ayrıca içeride her çeşit yiyecek ve içecek de ücretsizdi. Güzel garson kızlardan ve kurpiyerlerden bahsetmeye gerek yok sanırım. Onlar zaten rutindi. Anlatılan bir dizi filmden değil, bizim ülkemizden. Mesela Ankara'dan bir sahneydi. Teorik olarak içeriye 5 kuruş vermeden girebilir, renkli ve bol sesli makinelerle şık giyimli bay ve bayanların arasında gezebilirdiniz. Bu arada gülümseyen yüzlü, mini etekli güzel hanımların ikram ettikleri viskinizi yudumlarken birkaç kanepe atıştırabilir ya da gecenin ilerleyen vakitlerinde sıcak çorbanızı ve birkaç parça ızgarayı mideye indirebilirdiniz. Ardından da elinizi kolunuzu sallayarak ve bir kuruş ödemeden oradan çıkıp evinize gidebilirdiniz. Tabii teorik olarak. Çünkü pratikte içeriye girip o kadar ışık, müzik ve başka pek çok çekicilik içinde kendinizi kaybederek küçük de olsa bir oyun oynamaya karar vermemeniz neredeyse olanaksızdı. Hatta muhtemelen küçük bir oyunla başlayıp bahsi giderek yükseltmeniz ve sonunda tahmininizin üzerinde bir para kaybetmeniz çok muhtemeldi. Çünkü kasa her zaman kazanır. Şanlı günlerin sonu. Ve bir gün ülkemizde kumarhanelerin sonu geldi. Elbette yine teorik olarak. Devlet onları resmen yasakladı. Onlar da bir güzel yer altına kaydılar. Neticede insan dürtüleri ve rahatsızlıkları emirle yok edilemeyeceğine göre çok çok göz önünden kaldırılabilirler. Bunun sonunda da kumarhaneler doğruca yavru vatana taşını verdiler. Neticede fiziki bir uzaklık doğmuştu ve Türkiye'den oraya müşteri çekmek gerekiyordu. Bu durumda doğal olarak sevimli promosyonlar bulunmakta gecikilmedi. Bunlar Las Vegas vari promosyonlardı. Potansiyel kumarbazların gidiş dönüş biletleri ücretsiz olarak sağlanıyordu. Hatta kimi zaman potansiyele göre konaklamaları ve yeme içmeleri de sağlanıyordu. Müşterilerden istenense tek şeydi, oynamaları. Ne kadar kontrollü olurlarsa olsunlar, sonuç kaçınılmazdı. Kumar konusu davranışsal finansın hep ilgisini çekmiştir. Aslında kimin çekmemiştir ki? Hikayemizin Amerikan versiyonu da muhtemelen hiçbir zaman gerçekleşmemiş olan meşhur Las Vegas'ta balayı hikayesidir. Las Vegas'ta balayı. Las Vegas'ta balayı, orta alt grup Amerikalı yeni çiftler için heyecan verici bir fenomendir. Oradaki pek çok kumarhane balayı çiftlerine anormal düşük fiyatlarla konaklama paketi sunmaktadır. Hatta kimi zaman çiftlerden ücret de alınmaz. Amaç bellidir. Gelin, ücretsiz olarak misafirimiz olun ve kumar oynayın. Hemen her çiftin kafasından geçen de gitmek ve otelin kumarhanesine hiç uğramayarak ya da çok küçük bir oyunla, mesela 3 günde toplam 500 Amerikan dolarlık bir oyunla harika bir otelde güzel ve maliyetsiz bir balayı geçirmek. Elbette teorik olarak. Oteller ve kumarhaneler de saftı. Onların işi bu. Sabah kahvaltısından itibaren çok teknik bir taciz başlar ve kumara teşvik edilirsiniz. Bütün sistem bunun üzerine kuruludur. Gerekirse ücretsiz birkaç dolarlık fiş dahi hediye edilir kumarhane kısmının kapısından girmenizi sağlamak için. Ve girersiniz. Sonrası görkem, asalet, erkeklik, dişilik, seks, şıklık, ışık, gölge, ses. Hepsi oradadır. Kumara davet. Öte yandan konukların kumar makinelerinde, tek kollu canavarlarda oyun oynamaları kumarhane açısından en çok istenen şey değil. O da hiç yoktan iyidir. Ama asıl istenen canlı oyunlardır. Yani diğer insanlarla birlikte bir masada kağıt oynamaları ya da daha iyisi rulet. Çünkü böylesi oyunlarda hem oyun çabuk büyür hem de kayıpları çıkarmak için oyuncu daha büyük riskler alır. Ayrıca bir de mahalle baskısı var. Yandaki adama bakıp gaza gelip daha büyük oynarsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Nevada civarında biraz da efsane olarak anlatılan hikayeye bakalım şimdi de. Hikayedeki yeni evli çiftimizde büyük keyifle çok ucuza kalacakları otele geliyorlar evlendikleri günün akşamında. Elbette gelmeden önce birbirlerini çok az oynamak konusunda tembihleyerek. İşte hikayenin devamı. Geldikleri akşamüstü otelin halkla ilişkilerinden güzel bir kadın karşılar onları. Önce evliliklerini kutlar ve odalarına yönlendirir. Ardından da otellerinin bir jestinden bahseder. Otelin kumarhanesi çiçeği burnunda çifte 200 Amerikan dolarlık ücretsiz oyun fişi hediye etmektedir. Çift buna çok sevinir. Belki de yalnızca bu ücretsiz fişlerle idare edebilecek ve gelmeden önce düşündükleri 500 Amerikan dolarını dahi kumara sürmeden balayı tatillerini kazasız belasız geçirebileceklerdir. Hemen ardından yine birbirlerini tembihleyerek ve güle oynaya kumarhane tarafına geçerler. Balık ağdadır artık. Çift önce kollu makinelere birkaç jeton atar, ardından ruleti keşfeder. Tüm arıları kendisine çeken bal özü gibi güzel, çekici ve heybetlidir. Diğer oyunlardan farklıdır. Pek çok rakamın siyah ya da kırmızı renkte yazılı olduğu bir masa ve aynı rakamların dairesel biçimde sıralandığı dönen çark ve kazananı belirleyen top, rulet. Masada bir rakam, bir renk ya da bir seri rakam üzerine bahis oynarsınız ve şansın sizden yana olmasını umarsınız. Örneğin siyah ya da kırmızı renkten birini seçerek topun seçtiğiniz renkte bir rakamın üzerine gelmesini dilersiniz. Öyle olursa yatırmış olduğunuz paranın iki katını alırsınız. Şansınız %50-50'dir. Öte yandan yalnızca 4 rakam seçer de bunlara oynarsanız kazanma ihtimaliniz azaldığından kazanma durumunuzda da doğal olarak daha büyük bir ödül beklersiniz. Tahmin edeceğiniz gibi tek bir rakamı tercih ederseniz o kadar rakam arasında seçtiğiniz sayının kazanma ihtimali çok düştüğünden ödülü de büyük olmalıdır. Yatırdığınızın 36 katı. İşte bizim çiftte böyle diye diye aldıkları ücretsiz fişleri tatil boyunca harcamak için yanlarına aldıkları tüm parayı ve hatta yedekleri bile birkaç saat içinde masada bırakırlar. Mutsuzluk, karşılıklı suçlamalar ve kısmi hakaretler içinde odalarına dönerler. Tam bir düş kırıklığı. Birbirlerinin yüzüne bakmadan ayrı ayrı soyunma ve uyku öncesi son hazırlıklar. Derken genç adam pantolonun cebinde 5 dolarlık bir oyun fişi olduğunu fark eder. Hırsla tüm fişlerini masaya sürerken nasıl olduysa cebinde astarın arasında kalmıştır. Elini alır ve üzerinde çok zor görülebilecek küçücük bir kir ya da karalama olduğunu görür. Dikkatlice bakar, okuyamaz. Tuvalette ışığa tutar ve hayal meyal bir rakam görür. 13. Heyecanlanır. İşte bu tanrının bir işaretidir. Son şansını da denemelidir. Eşine söylemez bu düşüncesini. Zaten durum gergindir. Tekrar giyinir ve kapıyı çekerken seslenir. Sigara içip bir tur atacağım. Eşi cevap bile vermez ve kafasına yorganı çeker. Genç adam koşar adımlarla kumarhaneye girer. Rulete yönelir. Çok düşünecek bir şey yoktur. Fişi 13'e yatırır. Dev çark döner ve 13. Evet, şans dönmüştür. Yatırdığı 5 dolara karşılık tam 175 dolar kazanmıştır. Ancak bu daha bir başlangıçtır. Kazandığı 175'i tekrar 13'e yatırır. Rulet döner ve 13. Şeytanın bacağını kırmıştır. Parası 6.125 dolar olmuştur. Oyuna devam. Yine 13'e yatırır. Top döner, yine 13. Artık 214.375 doları vardır. Kaybettikleri bir yana yaşamı boyunca hiç bu kadar parası olmamıştır genç adamın. Ama ilahlar yanındadır artık. Bugün işte o gündür ve tüm parasını bir kez daha 13'e yatırır. Rulet döner ve 24. Derin bir sessizlik olur masada. Oyun bitmiştir. Genç adam ilk getirdiği 5 dolarlık fiş dahil tüm kazandığını kaybetmiştir. Genç adam masaya baka kalır. Kurpiye adama, yanındaki adam masaya ve rulet yeniden dönmeye başlar. Başkaları için. Kumarhane yönetimi genç adamı oteline bırakmayı teklif eder. Hayır der genç adam, biraz yürüyeceğim. Oteline doğru yürür. Odanın kapısını sessizce açar. Karısı yatağın içinde beklemektedir. Merak etmiştir. Hemen sorar. Neredeydin, merak ettim. Hiç, biraz kumar oynadım. Sonuç ne oldu? Önemli değil, yalnızca 5 dolar kaybettim. İşte zihinsel muhasebe budur. Kafanızda başka türlü muhasebeleştirirsiniz olayları. Kasa neden her zaman kazanır, hiç düşündünüz mü? Hile olmasa bile kasa günün sonunda hep kazanır. Neden kasa her zaman kazanır? Ray Thaler de bu konuyu kendisine sormuş ve her paranın insan zihninde aynı değerde olmadığını tespit etmiş. Buna göre paralar kazanılma, biriktirilme ve harcanma biçimlerine göre farklı sınıflandırılıyorlar. Kumarda kazanılan para da buna en iyi örnektir. Az önceki hikayedeki çiçeği burnunda damat, eğer masada kazandığı 214.375 doları nakit olarak çantada görseydi, bağlasanız da durmazdı. Ama onun gördüğü kaydı bir paraydı. Fişler, kağıtlar, sesler ve ışıklardı. Bırakın 200 küsür bin doları, ikinci eldeki 6.125 doları masanın üzerinde yeşil yeşil görmüş olsaydı. Kumarda kazanılan para, hele hele kaydı ise gerçek satın alma gücünün çok altında olarak değerlendirilir. Düşük kıymetli olarak algılanan paranın harcanması ya da riske edilmesi de kolay olacaktır. İşte bu nedenle masadan zamanında kalkamayan kaybeder. Kasanın gidecek yeri yoktur. Bekler, bekler ve kazanır. Artık yok ama eskiyi hatırlayınız. Vergi iadesi ve NEMA ödemelerini. Kız, bu çanta çok pahalı değil mi? Ayol, ne olacak? Vergi iadesi alacağız ya. Ya da abi, bu akşam amma çok para harcadık ya. Hocam boş ver, bu ay maaşa NEMA taksidi de yatıracaklar, onu yiyoruz. Ha, iyiymiş abi. Bunlar geride kaldı diyorsanız şu repliklere ne dersiniz? Normalde bu bluza para vermem ama kredi kartımda biriken puanlarla alıyorum. Babamdan 500 lira tokatladım, onu yeriz bu akşam. Bu ay prim aldık da ondan böyle pahalı bir şarap aldım. Fark ettiğiniz gibi içerik hep aynı. alınan harçlık, elde edilen prim, hesaba geçen vergi iadesi ya da biriken puanlar. Gavur parası. Yapılması gereken tespit belki de şu. Maaşınızdan çektiğiniz ya da prim olarak hesabınıza yatan ya da harçlık olarak aldığınız ya da puan olarak biriken hatta yolda bulduğunuz 500 Türk lirası kaynağından bağımsız olarak aynı satın alma gücüne sahip değil midir? Bu paraların tümü de aynı 500 Türk lirası olduğuna göre neden bazılarını daha kolay harcarken bazılarını daha kıymetli olarak algılarsınız? Acaba sorun 500 Türk lirasında değil de sizde olmasın? Taler'in dediği gibi para kaynağına göre farklı değerlendirilir. Harcamanın oransal büyüklüğü. Şimdi size bir soru. Lütfen kendinize karşı dürüst olunuz ve yanıtlarınızı kendinizi bağlamak açısından yazınız. Carrefour mağazasına gittiniz. Sabah gazetede okuduğunuz ve o güne özel indirimde olduğunu bildiğiniz yerden aydınlatmalı lambayı alacaksınız. Okuduğunuza göre 1000 lira satış fiyatı olan lamba o güne özel süper indirimde ve fiyatı 750 lira olmuş. Zaten istediğiniz bir lamba bu. Reyona doğru yöneldiniz ve reyon görevlisine lambayı sordunuz. Size kabul edilemez bir yanıt verdi. Beyefendi, nasıl olduğunu anlayamadık ama o indirimdeki lambayla ilgili olarak mağazamıza bir indirim bildirimi gelmedi merkezden. Bizdeki fiyatı halen 1000 lira. Ancak sabah telefonla da sorduk. Diğer tüm mağazalarımızda %25 indirime girmiş durumda. Yani yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki diğer mağazamızda bu lambanın satış fiyatı diğer mağazalarımızda da olduğu gibi 750 lira. Bu aksaklıktan dolayı özür dileriz. Arzu ederseniz diğer mağazamızı arayarak sizin için bir tane ayırtabilirim. Hava güzel. Vaktiniz var. Ne yaparsınız? Lambayı bu mağazadan Türkiye'deki en yüksek fiyat olan 1000 liraya mı alırsınız yoksa 20 dakika yürüyerek diğer mağazadan %25 indirimle 750 liraya mı alırsınız? Lütfen tercihinizi bir kağıda yazınız. Sizin yanıtınızı bilemiyoruz ama biz bu soruyu istatistiki olarak anlamlı genişlikte kitlelere sorduğumuzda aldığımız yanıt, katılımcıların büyük bölümünün diğer mağazaya yürüyerek lambayı %25 daha ucuz almayı tercih edecekleriydi. Sizinki de öyle mi? Sırada ikinci hikayemiz var. Onu da dikkatli dinleyiniz ve lütfen yanıtınızı yine yazınız. İstikbal mağazasına gittiniz. Sabah gazetede okuduğunuz ve o güne özel indirimde olduğunu bildiğiniz salon takımını alacaksınız. Okuduğunuza göre 9.975 lira satış fiyatı olan takım o güne özel indirimde ve fiyatı 9.725 lira olmuş. Zaten istediğiniz bir takım. Mağazaya girip o takımı sordunuz. Size kabul edilemez bir yanıt verdi. Beyefendi, nasıl olduğunu anlayamadık ama indirimdeki o takımla ilgili olarak mağazamıza bir indirim bildirimi gelmedi merkezden. Bizdeki fiyatı halen 9.975 lira. Ancak sabah telefonla da sorduk, diğer tüm mağazalarımızda indirime girmiş durumda. Yani yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindeki diğer mağazamızda bu takımın satış fiyatı diğer mağazalarımızda da olduğu gibi 9.725 lira. Bu aksaklıktan dolayı özür dileriz. Hava güzel, vaktiniz var. Ne yaparsınız? Bu mağazadan 9.975 liraya mı alırsınız yoksa 20 dakika yürüyerek diğer mağazadan 9.725 liraya mı alırsınız? Tercihinizi yazmanıza gerek var mı? Eminim ki ikinci hikayeyi sonuna dek dinlemediniz. Hatta kendi kendinize gülümsemekten bu kez kararınızı bir kağıda dahi yazamadınız. Zaten bu hikayeyi anlattığımız, hatta bazılarına test olarak da uyguladığımız gruplarda istatistiki olarak çoğunluk battı balık yan gider. Zaten 9.975 lira içerideyiz. 250 lira daha fazla vermişiz. Çok mu? Dedi. Yani istatistiki olarak anlamlı büyüklükteki bir kitleye sorduğumuzda ilk hikayede çoğunluk 1000 lirada 250 lira indirim için 20 dakika yürürüm derken ikinci hikayede zaten 9.975 lira ödüyorum, 250 liranın lafı mı olur yorumunu yaptı. İlginçtir. Aslına bakarsanız soru çok basit. 250 lira için 20 dakika yürür müsünüz? Ama yanıtlarken ilk durumu orantıladınız. Soru bir oran orantı sorusu değil, 250 liranın kıymeti. Ancak denekler, belki de siz de, ek maliyeti orijinal maliyetle orantılama hatasına düştüler. Genel muhasebe açısından baktığınız her iki 250 lirada özdeştir. Ancak zihninizde ilk hikayeye %25 indirimli etiketi yapıştırdıysanız ikinci hikayedeki indirime göre daha avantajlı olarak görünecektir gözünüze. Bu soruya şimdiye dek aldığım en iyi yanıt şuydu. Hocam, her iki durumda da yürürüm diğer mağazaya. Çünkü bir büyük fark ediyor. Süt değil güzel kardeşim, aslan sütü. Çoluk çocuk dinlemesin bu kitabı demiş miydim ben size? Zihniniz bildiğimiz muhasebeden farklı biçimde hesap tutuyor. Zihinsel muhasebe budur. Chicago Üniversitesi'nden Richard Thaler'in geliştirdiği bu kavram, paranın elde edilme, saklanma ve harcanma biçimine göre kategorize edilmesi ve değer görmesidir. Böylesi bir zihinsel muhasebeleştirme ile iki ayrı 250 Türk lirası birbirlerine eşit değerde görünmeyebilir. Gelirin oransal büyüklüğü. Az önceki örnekte harcamanın büyüklüğü indirimin kıymetini etkilemişti. İndirim miktarı lira büyüklük olarak değil, harcamanın yüzdesi olarak algılanmıştı. Bazen kazancın boyutu da harcama karar mekanizması üzerinde etkili olabilir. Yöneticiniz tam da yılın son günü 31 Aralık'ta bu yıl iyi bir iş çıkardığınızı söylüyor. Buna istinaden de zarfın içinde çam sakızı çoban armağanı 500 lira veriyor tebrikleriyle birlikte. Ne yaparsınız? Belki eve giderken normalde almayacağınız bir hindi ya da kaliteli bir meze alırsınız ya da öyle bir şey işte. Peki ya zarftan hiç de ummadığınız 2000 lira çıksa? Eşiniz ya da en yakınınızla planda olmayan ve normalde gitmeyi düşünmeyeceğiniz bir yılbaşı eğlencesine ne dersiniz? Gelin miktarı artıralım. İnanılmaz ama zarftan 15 bin lira çıktı. Bırakın şimdi yılbaşını filan. Kredi borcunuzu mu kapatsanız yoksa bankaya mı yatırsanız? 200 bin lira mı dediniz? Araba, evin peşinatı, birikim. Özetle tespitimiz şu. Gelirinizin büyüklüğü onun harcanacağı yer konusundaki kararınızı etkiler. Daha küçük bir parayı kolayca ve özensizce harcayabilecekken kazancın büyümesi harcama mekanizmanızı etkileyebilir. Hatta harcama yerine tasarrufa da yöneltebilir. Bu etkinin bir başka yönü de harcama rasyosu yani oranıdır. Harcama oranını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Aylık kazancınız 1000 lira olsun. Eğer bu paranın yarısını harcarsanız harcama oranınız 0.50 olur. 150 lira harcarsanız oran 0.15'tir. O halde çok çok paranın tümünü harcarsınız ki bu da oranın en çok 1 olacağını gösterir. Değil mi? O kadar emin olmayın. Bu konuda yapılan en önemli çalışmalardan birisi İsrail Merkez Bankası'nda ekonomist olarak çalışan Michael Landsberger tarafından yapılmıştır. Alman devleti tarafından tahmin edebileceğiniz gerekçelerle bazı İsrail vatandaşlarına ödenen kan parası adlı bir aylık ödeme var. Bu konuyu bilmeyen genç kardeşlerim çok hızlı bir biçimde bu konunun tarihçesini ve gelişimini öğrenmeliler. Aksi durumda maalesef yakın gelecekte çok acı bir öğrenme süreci yaşama ihtimalimiz söz konusu. Landsberger kişiden kişiye değişen miktarlarda yapılan bu ödemenin harcanma oranını incelemiştir. Gelin yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarını bir kenara bırakıp durumu kolaylaştırmak adına şöyle bir örnek verelim. Piyangodan hiç beklemediğiniz bir para kazandınız. 100 lira. Demek ki harcanabilecek ekstra 100 liranız var. Piyangodan kazandığınız bu 100 lirayı bu hafta içinde en az 2 kere harcarsınız. Normalde gitmeyeceğiniz bir kafeye eş dostla kahvaltıya gidersiniz ve bu pahalı faturayı kendi kendinize neyse canım zaten piyangodan çıkmıştı diyerek rasyonalize edersiniz. Normalde o fiyatı hak etmeyecek olan bir kot pantolonu alırken de içiniz acımasın diye zaten maaşımdan değil piyangodan gelenle alıyorum demek daha akıllıca olur. Yanınızdakilerin sinema biletini de ısmarlayın canım. Zaten piyangodan çıktı ya. Korkarım o 100 lirayı birkaç kez harcadınız. Harcama oranınız mantığa aykırı bir biçimde birin çok üzerinde. Zaten davranışsal finansta sizin mantıklı bir yapıda olmadığınızı iddia ediyor. Az önce Landsberger'in yarım bıraktığımız çalışmasındaki sonuç da aynı. Kan parası alan insanlar pek çok harcamaları için aynı parayı kaynak gösteriyorlar. Zihinsel devalüasyon. Migros'a gittiniz ve 600 liralık sağlam alışveriş yaptınız. Kasada kahramanca kredi kartınızı uzattınız. Kasadaki hanımefendi post cihazından kartı geçirirken hiç istifinizi bozmadan yanınızdakilerle sohbete devam ettiniz. Arada dönüp şifrenizi girdiniz ve torbaları yüklenip sohbete devam ettiniz. Cool bir biçimde kasadan uzaklaşırken şimdi filmi geriye saralım. Olay tümüyle aynı ama kredi kartınız yok. Söz konusu 600 lirayı onluk banknotlar halinde tek tek sayarak hanımefendiye uzatıyorsunuz. 60 tane para vermek biraz acı gelmiş olmalı ki parayı iki kere sayıyor ve bir taraftan da alışveriş sepetindekileri kontrol ediyorsunuz. Ya bu kadarlık alışveriş mi yapmışız? Ne almışız ki yav? Filan diyorsunuz. Hatta buradaki klasik cümle şudur. Ayol et bile almadık. Kartla ödemek iyiydi değil mi? Öyle artistik filan. Nasıl olsa ben ödemiyorum. Gavur parası yaklaşımı yok burada. Aslanlar gibi o para ödeniyor. Kredi kartıyla yapılan ödeme sanki bedava gibiydi ama nakit olan gerçek. Kredi kartı yani plastik para zihinsel olarak devalüe edilmiş paradır. Değeri zihnimizde daha düşüktür. Bu durum insanları daha çok harcamaya teşvik eder. Tersten okursak ödediğiniz parasal miktar tümüyle aynı. Ancak kartla ödemek daha kolay geliyor size. İşte size bir zihinsel muhasebe oyunu daha. Bu kadın bu kadar etmez. Aman bölümün adına bakıp da heyecanlanmayın. Konu aklınızdan geçen şey değil. Şimdi yine bir hikayemiz var. Ülkemizin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan Sezen Aksu'nun şehrinizde müthiş bir konser vereceğini öğrendiniz. Aksu fason değil, gerçek diva. Çok sık da sahne almıyor. Belki de tek canlı performans izleme şansınız. Nasıl olduysa oldu, paraya kıydınız ve tek başınıza konsere gitmeye karar verdiniz. Bir adet 100 liralık konser bileti almayı düşünüyorsunuz. 100 lirayı gözden çıkardınız. Bir nevi yatırım. Biraz pahalı ama olsun. Sezen'i dinlemeye değer. Bileti telefonla ayırttınız ve konser salonunun kapısında satın alacaksınız. Konser günü salona geldiğinizde acı bir sürprizle karşılaştınız. Maaşınızı yeni almıştınız ve yolda gelirken cebinizden bir miktar parayı düşürmüşsünüz. 100 lira. Tam da bilete vereceğiniz kadar parayı yolda düşürdünüz. Cebinizde o kadar daha var. Parayı verip bileti alır mısınız? Yoksa başka bir plan mı yaparsınız? Lütfen kararınızı yazınız. Bu hikayeyi istatistiki olarak anlamlı büyüklükteki gruplara anlatıp bilet alır mısınız sorusunu sorduğumuzda katılımcıların %70'e yakın kısmı evet alırım dedi. Çünkü katılımcılar para düşürmelerinin kendi hataları olduğunu ve bu durumun konser ve konsere gitme kararıyla ilgili olmadığını belirttiler. Şimdi de bu hikayenin başka bir versiyonunu dinleyelim. Nasıl olduysa oldu, paraya kıydınız ve 100 liralık konser bileti aldınız. Bilet cebinizde. Biraz pahalı ama olsun. Sezen'i dinlemeye değer. Konser günü salona geldiğinizde acı bir sürprizle karşılaştınız. Bileti yolda düşürmüşsünüz. Kapıdasınız. Yeni bilet alacak kadar paranız var. Konser için bilet de var. Bir 100 lira daha verip ikinci kez bilet alır mısınız? Yoksa başka bir şey mi yaparsınız? Tahmin edeceğiniz gibi, hatta belki siz de öyle düşünmüş olabilirsiniz. İkinci teste katılan katılımcıların büyük çoğunluğu aynı bilete ikinci kez 100 lira vermeyi uygun bulmadılar. Başka yere gitmeyi tercih ettiler. Buradaki konu aslında kaybın parayla ya da biletle özdeşleştirilmesi. Cebinden para düşüren katılımcıların büyük kısmı bunu kendi hataları olarak görüp konsere gitme kararlarını etkilememesi gerektiği yönünde fikir beyan ediyorlar. Ancak kaybedilen bilet olunca bu kez konser bu kadar etmez fikri öne çıkıyor. Halbuki konserin kaç para ettiğini tartışmıyoruz. Konu herhangi bir sebeple 100 lira kaybetmeniz halinde önceden planladığınız pahalı bir aktiviteye katılım kararınızın sürüp sürmediği. Matematik olarak her iki durumda da evet giderim ya da hayır gitmem demeniz beklenir. Ancak hayat matematik değil. Kaybı para ya da bilet olarak algılamak işi bu para eder mi etmez mi noktasına kadar götürebiliyor. Zihnimiz aynı parayı farklı kalemlerde muhasebeleştiriyor. Ters yönlü zihinsel muhasebe. Az önceki örneklerin aksine bazen insanlar bazı paraların diğerlerine göre çok daha değerli olduklarını düşünebilirler. Yani kıymetsiz görerek kolayca harcamak yerine aşırı değerli oldukları düşüncesiyle harcayamamak durumu olabilir. Bunun en iyi örneği de miras kalan bir paradır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, kişilerin kendilerine miras yoluyla kalan bir parayı her zaman değerlendirdiklerinden daha farklı bir biçimde değerlendirdikleri tespitinde bulunmuştur. Bu durum, emeklilik şirketlerine bir veri olarak aktarılmıştır. Zira kendilerine miras kalan kişilerin bu parayı harcamak yerine emeklilik planlarına eklemeleri ya da yeni bir plan satın almaları çok daha olasıdır. Bir hikaye daha. En sevdiğiniz mağazaya girdiniz ve alışveriş yapmak üzeresiniz. Laf aramızda dün gece piyangodan 5000 lira kazanmıştınız. Keyifler yerinde anlayacağınız. Dün piyangodan para kazanmış olmanız bugünkü alışverişte harcayacağınız miktarı etkiler mi? Yani dün para kazanmış olmanız bugün normalde harcayacağınızdan daha çok harcamanız durumunu yaratır mı? Söylememize bile gerek yok. Hikayedeki durumla ilgili kararınızı not almışsınızdır herhalde. Bu hikayeyi dinleyen pek çok denek, piyangodan 5000 lira kazanmış olmalarının yapacakları harcamanın büyüklüğünü artıracağını belirtmişlerdir. Hanım dinleyicilerimizi kızdırmamak için böylesi bir durumda özellikle hangi cinsiyetten deneklerimizin daha da çok harcama yapacakları konusundaki tahminimizi belirtmiyoruz. Gelelim ikinci hikayemize. Hikaye aslında benzer ancak bir farkla. En sevdiğiniz mağazaya girdiniz ve alışveriş yapmak üzeresiniz. Laf aramızda dün gece evde kitaplarınızı karıştırırken hırsız bulamasın diye kitabınızın arasına aylar önce saklamış olduğunuz 5000 liranızı buldunuz ve çok sevindiniz. Bu parayı unutmuştunuz o ana kadar. Keyifler yerinde anlayacağınız. Dün gece aylar önce saklamış olduğunuz parayı bulmuş olmanız bugünkü alışverişte harcayacağınız miktarı etkiler mi? Yani dün gece saklamış olduğunuz o parayı bulmuş olmanız bugün normalde harcayacağınızdan daha çok para harcamanız durumunu yaratır mı? Bu hikayede nasıl davranırdınız? Lütfen not ediniz. İkinci hikayeyi dinleyen katılımcıların bir kısmı yine alışveriş miktarlarının artacağını belirttiler. Ancak bu grup bir önceki hikayeye göre azalmıştı. Bu kez para piyangodan çıkmamıştı. Onun yerine katılımcılar zaten kendilerine ait olan parayı bulmuşlardı. Dolayısıyla bu para piyangodan çıkan gibi hunharca harcanamazdı. Aslında hikayeye tepeden bakıldığında durum şöyle özetlenebilir. Her iki durumda da dün öğlen saatlerinde elinizde olmayan 5000 lira, akşam saatlerinde elinizde. Bu önceden kayıtlarınızda olmayan bir para. Ve size sorulan soru şu. Elinizdeki 2-5000 lira kaynağından bağımsız olarak düşünüldüğünde farklı satın alma gücüne sahip midir? Yanıt basit. Hayır, her iki 5000 lira da özdeştir. Dolayısıyla matematiksel olarak her iki durumda da daha büyük harcama yapmalısınız ya da yine her iki durumda da harcama miktarınız değişmemeli. Ama eğer her iki durumda da farklı davranıyorsanız paralardan birinin haydan geldiğini ya da gavur parası olduğunu oysa diğerinin kendi alın terinizle kazanılmış olduğunu düşünüyorsunuz demektir. Bu durumda da birbirinin aynısı olan 2-5000 liradan birisi sizin zihninizde farklı muhasebeleştirilmiş demektir. Bu bölümün özeti. Kasa her zaman kazanır. Kaydığı para daha kolay harcanır. Kredi kartı zihinsel olarak devalüe edilmiştir. İndirimlere oransal olarak değil, parasal büyüklük olarak bakınız. Gelirin büyüklüğü onun nasıl harcanacağını da belirler. Bazı paralar diğerlerine göre çok daha kıymetli olarak algılanırlar. 2 ayrı 10 lira kaynağından bağımsız olarak aynı satın alma gücüne sahiptir. Riskten kaçınmak ya da onun üzerine atılmak. İngilizce'deki en pahalı 4 kelime bu kez farklı olacak. Sir John Templeton. Hastaları kurtarın. Nobel ödüllü Kahneman'ın meşhur çalışması şöyledir. 152 kişilik bir denek grubuna bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bir ilacı bulunmayan bir hastalığa yakalanmış 600 hasta olduğu bilgisi verilir. Kesin ilacı olmayan bu hastalık üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunların sonucunda elde deneme aşamasında iki tane ilaç mevcuttur. Deneklerden bu iki ilaçtan birini seçmeleri istenmiştir. Tüm hastalara A ilacı verilirse 200 kişi kurtulacaktır. Tüm hastalara Y ilacı verilirse 1/3 ihtimalle tümü kurtulacak ancak 2/3 ihtimalle hepsi ölecektir. Bu ilaçlardan birini seçmek zorunda olan deneklerden birisi olmak durumunda olduğunuzu varsayınız. Ve çalışmayla ilgili olarak kararınızı çok da düşünmeden not ediniz lütfen. Sizin kararınızı bilemiyoruz ama Kahneman'ın sonuçlarına göre deneklerin %72'si A ilacını tercih etmiştir. Başka 155 kişilik bir gruba ise şu metin verilmiştir. Bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bir ilacı bulunmayan bir hastalığa yakalanmış 600 hasta mevcuttur. Kesin ilacı olmayan bu hastalık üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunların sonucunda elde deneme aşamasında iki tane ilaç mevcuttur. Aşağıdaki iki ilaçtan birini seçiniz. Tüm hastalara A ilacı verilirse 400 kişi ölecektir. Tüm hastalara Y ilacı verilirse 1/3 ihtimalle hiç kimse ölmeyecektir. Açıkçası her iki çalışmayı da gördüğünüzde ikinci kararınızı not etmenize gerek yok. Zira kelime oyunları haricinde her iki durumunda çok benzer olduğunu fark etmiş oluyorsunuz. Ancak ilk senaryodan haberi olmayan, yalnızca ikinci çalışmayı gören denek grubundan A'yı seçenlerin oranı %22'dir. Her grup yalnızca kendisine dağıtılan senaryoyu görmüş ve ona göre kendi kararını vermiştir. Her iki senaryoda kelime farklılıkları olmakla birlikte aslında çok da farklı değiller. Ancak söz konusu kelime farklılıkları gruptakilerin kararlarını kökten değiştirmiştir. Kararımızı verirken kesin ifadeler bizi yönlendirirler. Dahası bu kesin ifadeler içinde riskten kesinlikle kaçınma yönlendirmeleri varsa kararımız tümüyle değişebilir. Bu durum davranışsal finansta çerçeveleme teorisi olarak adlandırılmaktadır. Çerçeveleme teorisi durumları bizim çerçeveleyip ardından da o çerçeveye göre risklerini yorumlamamız durumunu tanımlar. Bir kez olayı çerçevelerseniz yorumları da o sınırlar dahilinde yaparsınız. Az önceki örnekte eğer hikayeyi en çok kaç kişiyi kurtarabilirim şeklinde çerçevelerseniz kararınız farklı olacak, yok eğer en az kaç kayıpla bu durumu çözebilirim derseniz kararınız bambaşka şekillenecektir. Çünkü ilk durumda amaç en çok, diğerinde en azdır. Var mısınız? Evet, şimdi sırada yine bir oyun var. Bir oyun ama içinde bir de bahis içeriyor. Yani yine bir karar vermeniz gerekiyor. Buyurun. Oyunun başında size 100 lira veriliyor ve önünüze iki seçenek sunuluyor. A. İsterseniz size 50 lira daha verelim ve oyun bitsin. B. Ya da yazı tura atalım, yazı gelirse size 100 lira daha verelim, tura gelirse başta vermiş olduğumuz 100 lirayla oyundan ayrılın. Tercihiniz nedir? Sizi bilmiyoruz ama bu senaryoyu okuyanların büyük bölümü A'yı tercih ettiler. Gelelim ikinci hikayeye. Oyunun başında size 200 lira veriliyor ve önünüze iki seçenek sunuluyor. C. İsterseniz elinizdeki paranın içinden 50 lirayı bize geri verin ve 150 lirayla oyundan ayrılın. D. Ya da yazı tura atalım. Yazı gelirse elinizdeki 200 lirayla oyundan ayrılın. Yok eğer tura gelirse size verdiğimiz paranın yarısını bize geri verin ve toplam 100 lirayla oyundan ayrılın. Tercihiniz nedir? Her iki senaryonun sonucu birbirine benzese de tümüyle özdeş değiller. Bu nedenle de araştırmaya katılanlardan farklı yanıtlar alıyoruz. Senaryolar aynı gibi görünüyor çünkü her ikisinde de ya kumar oynamadan 150 lira kazanarak oyundan ayrılıyorsunuz ya da yazı tura atarak 100 ya da 200 lira kazanıyorsunuz. Ancak kazın ayağı öyle değil. İlk senaryoda katılımcıların büyük kısmının A seçeneğini tercih ettiklerini belirtmiştik. İkinci senaryoda ise katılımcıların ağırlıklı olarak B'yi tercih ettiklerini görüyoruz. Bu durum riskten kaçınma olarak algılanabilir. Katılımcılar sabit bir kazanç varsa onu korumak için tutucu oluyorlar. İlk oyunda bana 50 lira daha verin ve ben gideyim diyorlar. Oysa kaybetme riski varsa kayıp ihtimalinden kaçınmak için daha fazla risk almayı tercih edebiliyorlar. Bu mantıkla da ikinci oyunda kendilerine verilmiş olan paranın bir kısmını kuzu kuzu iade etmek yerine şanslarını denemeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla finansal kararlarda mutlak kaybı engellemek için daha büyük risk alma eğilimi oluyor. Garantili bir meblağ varsa onu kaybetmemek için daha tutucu kararlar alınıyor. Kumarbazlar ve borsacılar. Elbette borsa bir oyun ya da kumar değildir. Bir yatırımdır ya da en azından öyle olmalıdır. Bununla birlikte hisse senedi yatırımcıları da kumarbazlar da bazı konularda paralel davranırlar. Bu paralel davranışların başlıca sebebi her iki grubunda risk getiri ekseninde hareket etmesidir. Her ikisi de belli bir risk karşılığında getiri elde etmeyi planlamaktadır. Ve yine her ikisi de kazanmak için kendilerince bazı stratejiler geliştirirler. Örneğin bir hisse senedi yatırımcısı elindeki senetlerin değeri düştükçe bir miktar daha satın alarak elindeki hisse portföyünün ortalama maliyetini düşürmeye çalışır. Piyasada ortalama yapmak olarak isimlendirilen bu strateji fiyatların her düşüşünde daha düşük fiyattan aynı hisseden almak üzerine kuruludur. Böylelikle yeni alınanlar daha ucuz olacak, başlangıçta daha pahalıya alınanlarla karıştırılarak portföyün ortalama maliyeti düşürülmüş olacaktır. Para yönetiminin en eski taktiklerinden olan bu yaklaşım 1940'larda Benjamin Graham tarafından da tartışılmış ve halen de mutlak suretle doğru ya da yanlış olarak tanımlanamamıştır. Çünkü bu strateji sizin doğru hisseyi aldığınız ancak piyasanın yanıldığı ve bir gün mutlaka hissenin doğru fiyatına yani yukarıya doğru hareketleneceği varsayımına dayanmaktadır. Eğer yeterince zamanınız, paranız ve şansınız varsa strateji doğrudur. Peki ya biri yoksa? Bahsettiğimiz yaklaşımın kumar uyarlaması da bahsi her kaybettiğinizde daha büyük bir bahse girmenizdir. Örneğin yatırdığınızın İki katını kazandığınız bir yazı tura oyununda 10 lira kaybettiğinizde yeni oyunu en az 20 lira yaparsınız. Yine kaybedersiniz. Toplam kaybınız 30 lira olacağından 3. oyunda en az 30 liralık hatta kâr da etmek için 40 liralık bir oyun oynarsınız. Kaybınız sürdükçe bahsi sürdürürsünüz. Bir kez kazandığınızda tüm kayıplarınızı çıkarırsınız. Elbette şansınız varsa. Peki ya yoksa? Risk ve getiri. Hisse senetleri bir kenara, her türlü yatırım kararında risk getiri ilişkisi esastır. amatör ya da profesyonel, her yatırımcı bu ilişkiyi dikkate alır. Amaç, veri risk düzeyinde maksimum getiri elde etmektir. Eğer size aynı risk düzeyinde iki yatırım alternatifi sunarsak, sizin bunlardan yüksek getirili olanını tercih etmenizi bekleriz. Öte yandan, eğer size aynı getiri potansiyeli olan iki alternatif sunarsak, bu sefer de düşük riskli olanı tercih etmenizi bekleriz. Bu en temel ilişkinin teorisini W Sharp'a dayandırıyoruz. Sharp, özetle risk ve getirinin kardeş olduğunu ortaya koydu. Buna göre bir yatırımcı daha çok kazanmak için daha çok risk almalıydı. Benzer biçimde daha çok risk almaya teşvik edilmek için de kendisine daha büyük bir ödül, yani getiri sunulmalıydı. Öte yandan eğer sabit getirili bir yatırım yaparsanız, hazine bonusu almak gibi, hiç risk almadan da küçük bir miktar getiri elde edebilirsiniz. Mevduat ya da bono faiz getirisi kadar bir getiri. Risk getiri ilişkisinin tek bir kıymete değil de bir sepete, yani portföye uyarlanmış versiyonunu da bize H. Markowitz gösteriyor. Markowitz'e göre sepet yapmak bir anlamda riski dağıtmak anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer yatırım riskinizi azaltmak istiyorsanız paranızı tek bir kıymete değil bir dizi kıymete paylaştırmalısınız. Markowitz'in yaklaşımı portföydeki menkul kıymet çeşidinin artırılmasıyla portföyün toplam riskinin azaltılabileceği ve bunun da matematik olarak hesaplanabileceğidir. Daha yalın bir ifadeyle tek bir kıymet alacağınıza sepet yapın ve riskiniz azalsın. Markowitz'in hesabına göre portföyünüze ne kadar çeşitli kıymeti dahil ederseniz portföyünüzün toplam riski de o derece azalacaktır. O halde elinizde bir çeşit hisse olacağına iki çeşit hisse olsa riskiniz bir miktar azalacak. Üç çeşit olursa risk daha da azalacak. Bu durumda girişimci bir Türk olarak duruma şöyle yaklaşma ihtimalimiz doğuyor. Demek ki daha çok hisse senedi alırsam risk düşecek. Borsada kaç senet var demiştiniz? Bu cümle sizi borsadaki tüm hisse senetlerinden birer tane alma noktasına dek götürebilir. Diyelim ki böyle bir cinlik yaptınız ve memleketteki tüm senetlerden birer tane satın aldınız. Bu durumda gerçekten de portföy riskiniz düşecektir. Ancak yine de riskinizi asla sıfırlayamazsınız. Çünkü kurtulamadığınız bir risk var. Borsanın topluca düşmesi. O halde Markowitz, portföyünüzün riskinin iki alt parçadan oluştuğunu söylüyor. Sistematik risk, sistematik olmayan risk. Sistematik risk, piyasanın riskidir aslında. Bu enflasyon riski olabilir, faiz oranları riski olabilir, kriz riski olabilir. Ve bunu değişik hisseler alarak azaltamazsınız. Oysa sistematik olmayan risk, satın aldığınız her bir hisseye özel, sektör, yönetim, finansal risk gibi riskleri gösterir. Doğal olarak portföyünüze birden fazla kıymet alırsanız her bir hisse senedinden kaynaklanan risk düşecektir. İki riskin toplamı da bize portföyün toplam riskini verecektir. O halde çeşitlendirmeyle sistematik olmayan risk ve dolayısıyla da toplam risk azalabilir. Ancak sistematik risk azaltılamayacaktır. Hisse senedi portföyü çerçevesinde tanımlamaya çalıştığımız çeşitlendirme ve risk ilişkisini döviz ya da emtia piyasalarına da uyarlamak mümkün olabilir. Yağmurdan kaçarken. Riskten kaçınmak her zaman doğru olmayabilir. Hatta bazen risk almazsanız hiçbir şey elde edemezsiniz. Önceki bölümde W. Sharp'ın dediklerini göz ardı etmemekte yarar var. Risk ve getiri kardeştir. Cam fanusta yaşarsanız hayat güvenlidir ama çiçekleri koklayamazsınız. Terence O'Dea'nın, Amerika Birleşik Devletleri büyük bir aracı kurumun 10 bin müşterisi üzerinde 7 yıllık verilerle yaptığı bir çalışma, yatırımcıların değeri artan hisse senetlerini değeri düşen senetlere göre satmaya daha meyilli olduklarını gösteriyor. Aslında bu sonuca şaşırmamak gerekiyor. Çalışmayı Türkleştirirsek, geçmişte müşterilerim arasından pek çok kişinin yapmış olduğu gibi aldığı hisseler düşmeye başladığında yatırımcılar şöyle düşünür. Hatta söylenirler. Ya şimdi aldığımdan daha düşük fiyata satarak zararı realize etmeyeyim. Hem zaten ben uzun vadeli düşünüyorum. Ya da ben zaten çocuklar için almıştım. Kısa vadeli hareketler beni ilgilendirmiyor. Aslında yatırımcımız hatalı bir alım yapmıştır. Ancak durumu kendisine dahi itiraf edemediği için kendi kendine terapi yapmaktadır. Bu konuyla ilgili alım-satım stratejisi, almış olduğunuz kıymetlerin fiyatlarının belli bir seviyenin altına düşmesi durumunda onları satarak zararınızı sınırlamanız, yani stop loss olmalıdır. Satın aldığınız kıymetlerin değeri arttığında elbette onları satmalısınız. Ama değeri düşenleri de belli bir noktada satmayı unutmayın. Neticede yatırım araçları arkanızdan ağlamazlar. Odin'in çalışması, yatırımcıların sattıkları hisselerin sattıktan sonra ellerinde tuttuklarından %3.4 daha yüksek getiri sağladığını da gösteriyor. Bu durumu şöyle özetlemiş. Yatırımcılar satmaları gereken hisseleri tutarken tutmaları gerekenleri satmışlar. Kahneman ve Tversky de yatırımcıların kayıplara karşı aşırı duyarlılık göstermesinin, yani riskten aşırı kaçınmanın yüksek getiri fırsatlarını kaçırmalarına yol açtığını bilimsel olarak kanıtlamıştır. Araştırmacılara göre bu korku tahvil ve bono gibi sabit getirili menkul kıymetlerin, yani SGMK, düşük getirisine razı olarak riskli ama çok daha yüksek getiri potansiyeli sağlayan yatırım araçlarını dışlama etkisi doğurur. Değeri düşen yatırımları gereğinden fazla elimizde tutuyor olabilir miyiz? Bu bölümün sonuçları. Olayları nasıl çerçevelediğimiz karar mekanizmamızı etkiler. İnsanlar mutlak kaybı engellemek için daha büyük risk alabilirler. İnsanlar ortada garantili bir kazanç varsa onu kaybetmemek için daha tutucu kararlar alırlar. Maliyet ortalaması yapmak bilimselliği kanıtlanmamış bir doğrudur. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. Sharp. Siz yine de yumurtaları aynı sepete koymayın. Markowitz. Zararı realize etmek anlamlı bir harekettir. Batık maliyet. Alışkınmışçasına kazan, bir değişim için keyif alıyormuşçasına kaybet. Ralph Waldo Emerson. Ferhan Şensoy. Uzaktan da olsa bir Ferhan Şensoy hayranısınız. Kitaplarını okuyor, ender de olsa rol aldığı filmleri izliyorsunuz. Size göre o bizatihi bir sanat eseri. Oyunlarına gitmek pek mümkün olmuyor. Fakat bu sefer durum farklı. Şensoy'un liderliğindeki orta oyuncular enfes bir oyun hazırlamışlar. 2019. 2010 yılı başlarında sahnelenen ve AKP iktidarda kalmaya devam ederse 2019'a dek memleketin hali nasıl olacak gibilerinden bir oyun. Oyunu merak ediyorsunuz ama asıl amacınız Ferhan Şensoy'u izlemek. Gişeye telefon ettiniz ve 150 lira karşılığı bir bilet ayırttınız kendinize en ön sıradan. Oyuna yarım saat kala gidip biletinizi alacak ve oyunu izleyeceksiniz. Çok heyecanlısınız. Büyük ustayı 1-2 metre yakından göreceğiniz için. Derken akşama doğru hava kapanıyor. Önce rüzgar, ardından yağmur ve fırtına. Hava felaket. Tiyatro da size bir hayli uzaktı. Tam gözünüz korkmuşken sizi tiyatrodan arıyorlar. Efendim, bu akşamki oyun için rezervasyon yaptırmıştınız. Ferhan Bey rahatsızlandığı için rol alamayacak. Ancak bir oyuncu değişikliğiyle oyunumuz yine de gerçekleşiyor. Bilgilendirmek için aramıştım. Sizi bekliyoruz. Elimizdekiler. Hava kötü. Fırtına var. Asıl izlemek istediğiniz Ferhan Şensoy oyunda yok. Oyun yine de sahneleniyor. 150 lira. Ne yaparsınız? Bu soruyu sorduğumuz çoğu kişi oyuna gitmekten vazgeçti ve rezervasyonunu telefonla iptal etti. Oysa soruyu ufak bir değişiklikle sorduğumuzda kararları değişti. Onlara tüm hikayeyi anlattık. Hemen her şey aynıydı. Şensoy'u izleme isteği, fırtına, tiyatronun uzaklığı, 150 liralık bedel, ardından Şensoy'un rahatsızlanması. Bir farkla, rezervasyon yerine bileti peşin olarak satın almış olmak ve iadesinin mümkün olmaması. Yanıtları ne oldu dersiniz? Evet, tahmin ettiğiniz gibi bilet bedelinin ödenmiş ve geri alınamaz oluşu kişileri aniden tiyatro aşığı yapacaktı. Kara fırtınaya rağmen sanat aşkıyla oyunu izlemeye karar verdiler. Bu, batık maliyet etkisidir. Ya da Türk'ün sanatla imtihanı. Işıklar içinde uyu Ferhan Şensoy. Tiyatroda Türk-yabancı ayrımı. Tiyatro konusunda bahsettiğimiz sonucun Türk izleyiciye özgü olduğunu düşünen dinleyicilerimiz olacaktır. Örneğin, bahsettiğimiz örneği futbol maçı bileti haline getirsek sonuç değişir miydi? Hani yağmurda, çamurda, İstanbul'da, deplasmanda meselesi. Pek sanmıyorum ama tiyatro örneğimizin bir Amerika Birleşik Devletleri uygulaması var. Bakalım bizdeki ve oradaki sanat aşkı arasında nasıl bir fark var? Ohio Üniversitesi'nden Hall Arks ve Catherine Bloomer'ın 1985 yılında Organizational Behavior and Human Decision Process isimli dergide yayımlanmış olan Batık Maliyet Psikolojisi adlı makaleleri bu konuda mihenk taşıdır. Ohio Üniversitesi'nde 1982-83 sezonu üniversite tiyatrosunun biletleri dönem başında satışa çıkarılmış. Standart bilet fiyatı olan 15 dolardan sezonluk biletleri almak için gişe önünde kuyruğa giren öğrencilerin bir kısmına rastlantısal olarak 2 dolar indirimle, başka bazı öğrencilere ise 7 dolarlık süper indirimle bilet satılmış. Bazıları ise biletleri gişede belirtilen standart fiyat olan 15 dolardan almış. 15 dolardan bilet almak amacıyla sıraya giren öğrencilerle karşılaştırıldığında biletleri indirimli satın alanların memnuniyetini tahmin edersiniz. Derken tiyatro sezonu başlamış ve yıl boyunca öğrencilerin oyunları izlemeye gelip gelmedikleri takip edilmiş. Hangi biletlerin hangi fiyattan satıldığını bilen araştırmacılar, öğrencilerin ne ölçüde oyunlara katıldıklarını hesaplamışlar. Sonuçlar mı? Tahmin ettiğiniz gibi, daha yüksek fiyattan bilet alan öğrenciler sanat aşkıyla daha çok oyun izlerken, süper indirimli bilet sahibi olanların katılımı daha düşük olmuş. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri öğrencilerin de tiyatro aşkı duygusu almış. Batık maliyet etkisi. Bahsettiğimiz örnekteki durum aslında çok açık. Biletleri satın almak için bir bedel ödeyen öğrenciler bir batık maliyetleri olduğunu düşünüyor. O para ceplerinden çıktı artık. Oyunlara gidip gitmemeleri o parayı tekrar ceplerine sokmayacak. Baştan ödenmiş ve geri alınması mümkün olmayan maliyet batık maliyettir. Böylece oyuna gitmeleri durumunda sanki o paranın bir kısmını ya da tümünü çıkarmış olacaklarını düşünüyorlar. Bu mantığa göre biletlere daha yüksek bedel ödeyen gençler daha büyük bir batık maliyete sahiptir. Her gitmedikleri oyun da daha pahalıya mal olacaktır. Oysa daha ucuz fiyattan biletleri satın alan öğrenciler kaçırdıkları bir oyun için daha düşük maliyetleri olacağını düşünmektedir. Bu yaklaşımın en iyi örneklerinden biri de Pizza Hut'taki sınırsız pizza promosyonudur. Günün belli saatlerinde sabit bir ücret karşılığında yiyebildiğiniz kadar pizza ikram edilir. Promosyona katılan öğrenciler arasında Pizza Hut'ta en çok zarar verebilme yarışması yapanlar çıkar. Onlara göre ne kadar çok pizza yerlerse dilim başına maliyetlerini o kadar düşürmektedirler. Hatta iki dilim yiyen bir kız arkadaşları varsa aynı masada kendisi boşa para vermekle suçlanır. Mantık aynıdır. Batık maliyet. Patlamış mısır. Almanya'da yapılmış olan bir diğer batık maliyet etkisi çalışması Alman ulusuna olan tutumumu etkilemeye aday. Yine de çalışma dahilinde bazı Türk kökenlilerin olmasından şüphe ediyorum. Sokak aralarında minik marketler şeklinde yapılanmış bir perakende zinciri. Ancak mağazalarda servise hazır aperatif ürünler de mevcut. Bir hot dog alabiliyorsunuz örneğin. Ya da patlamış mısır, kek gibi bir şey alıp orada mikrodalga fırında ısıtıp yiyerek çıkabiliyorsunuz. İşte bizim Hans da muhtemelen eve maç izlemeye giderken oturduğu apartmanın altındaki bu markete uğruyor. Market sokağa bir sepet koyup 4 avro fiyatlı patlamaya hazır mikrodalga mısırlarını 2 avroya indirmiş. Hans zaten 2 bira alacakken yanına bir de mısır alıyor ama hemen patlatmıyor. Yukarı eve çıkıyor, tam maç saatinde aşağıya inip dükkanın mikrodalgasını kullanmayı planlıyor. Hans'ın evinde mikrodalga fırın yok anlayacağınız. Hans tam evine girerken karşı komşusu Klaus'un olsa olsa kapısını çalıp maçı birlikte seyretmeyi öneriyor. Klaus bu fikre bayılıp geleceğini söyleyince de bizimki Klaus'a yanında birasını getirmesini ancak kendi mısırını patlatmaya giderken ona da bir tane alacağını söyleyerek helalleşiyor. Maçın başlamasına birkaç dakika kala Hans aşağıya kendi mısırını patlatmaya ve bir tane daha almaya indiğinde promosyon sepetindeki 2 avroluk mısırların bittiğini ancak içeride normal fiyattan bolca bulunduğunu öğreniyor. Bunun üzerine içeriden 4 avroya bir mısır daha alıp her ikisini de mikrodalgada patlatıp eve dönüyor. Eve dönüşte Klaus'un kapısını çaldığında karşısına çıkan saçı başı dağınık Klaus ona şöyle diyor. Hans kardeş kusura bakma yengen Helga geldi de biz maçı onunla izleyeceğiz. Hans da canın sağ olsun kanka görüşürüz deyip eve gidiyor maç izlemeye. Çalışmayı yapanlar işte bu durumda elinde 2 tane büyük boy patlamış mısır olup yalnızca birini yiyebilecek olan Hans'lara şu soruyu soruyorlar. Hangisini yer hangisini atarsınız? Açıkçası bence de fark etmez ama soru sorulan 89 Hans'tan 21 tanesi 4 avroluk olanı yer, 2 avroluk olanı dökerim demiş. Birini Klaus'la yengeye veririm diyen olmadığı gibi mide fesadı geçirir, yine de ikisini de yerim diyen de olmamış. Demek ki arkadaşlar Türk değil ve olay gerçekten Almanya'da geçiyor. Batık maliyet etkisinin sonuçları. Baştan ödenmiş ve geri dönüşü olmayan bir para batık maliyet olarak adlandırılır. Batık maliyet kavramı finansal bir kavramdır. Ancak insan davranışını etkileyen psikolojik bir faktöre dönüşebilir. Tenis dersi alıp ardından da raket, kıyafet masrafı yapmış olmanız, yaşamınızın kalan kısmında pazar sabahları erkenden kalkıp istemediğiniz bir sporu yapmanıza neden olmamalıdır. İstemediğiniz ya da yanlış olduğunu, size uygun olmadığını düşündüğünüz bir şeyi sırf batık maliyet var diye sürdürmek pek akıllıca görünmüyor. kararsız kalmak, ortanca aşkı ve statüko. Önce elimde hisse senedi yokken borsanın artışındaki kederimi canlandırdım gözümde. Sonra da elimde hisse senetleri varken çok düştüğünü. Bu nedenle gelecekteki pişmanlığımı minimize etmek amacıyla emeklilik planındaki paramı bono ve hisse senetleri arasında yarı yarıya böldüm. Harry Markowitz, modern portföy teorisinin mimarı. DVD oynatıcı almak. 1990'ların sonunda DVD oynatıcı diye bir şey yoktu. O zamanlar VCD oynatıcılar vardı ve ilk çıktıklarında 1000 Amerikan doları civarında fiyatlandırılıyorlardı. Yani tüm teknolojik oyuncaklar gibi piyasanın kaymağını yemek stratejisiyle piyasaya giriş yapmışlardı. Zaten iş oynatıcı almakla bitmiyor. Filmler de ağırlıklı olarak orijinal olduklarından bu keyif oldukça pahalıya geliyordu. Aramızdaki Amerikalı arkadaşlar zorlanmasınlar diye DVD oynatıcı dediğimiz cihazla DVD player'ın aynı şey olduğunu belirtelim. Siz o günlerde bu cihazları görmüş ama almayı düşünmemiştiniz. Zaten televizyonla aranız pek de iyi olmadığından gerekli de görmemiştiniz. Aslında bugün içinde görüşünüz aynı. Ama bazen bir tanıdık bir belgeseli izlemenizi öneriyor ya da düğün çekimlerini size vermeyi teklif ediyor. Ve DVD oynatıcınızın olmaması artık sorun yaratmaya başladı. DVD filmlerin fiyatları çok düştü. Dahası 10 bin küsür liralık DVD oynatıcıları mağazalar üst üste dizmiş 75 liraya satıyorlar. Anlayacağınız lazım olmasa da almayanı dövüyorlar. Siz de internetten 2 günlük sıkı bir araştırmayla bunları marka özellik fiyat ilişkisinde incelediniz. Artık DVD oynatıcı olayına hakimsiniz. Fiyatları biliyorsunuz ve hafta sonu alışverişe çıkıp bu işi halledeceksiniz. Derken iş çıkışı eve doğru sallana sallana yürürken Teknosa'nın camında kocaman bir kampanya ilanı gördünüz. LG DVD player'da şok kampanya. 699 lira. Gerçekten çok iyi fiyat. Önceki akşam internetten yapmış olduğunuz çalışmada bile bu kadar iyi bir teklif bulamamıştınız. Bu fiyata bu marka çok iyi. Zaten almayı düşünüyordunuz. Ne yaparsınız? A. Hemen girip alırsınız. B. Hafta sonu gelip diğer tüm fiyatları bir kez daha gözden geçirirsiniz. Zaten satın almayı düşündüğünüz ve fiyatlarına hakim olduğunuz bir üründe bildiğinizden de iyi bir teklifle karşılaştığınızda ne yapacağınız konusunda az önce verdiğiniz kararı not ediniz. Malum, not almazsak kendimizi kandırma ihtimalimiz var. Şimdi ikinci duruma geçiyoruz. Hikaye az öncekiyle hemen hemen aynı. Artık çok ucuzlamış olan DVD oynatıcılardan almak istiyorsunuz. Fiyatlarını incelediniz ve hafta sonu gidip birini satın alacaksınız. Marka, özellik ve fiyatlara hakimsiniz. Yine iş çıkışı eve yürürken Teknosa'nın önünden geçiyor ve vitrindeki kampanyayı okuyorsunuz. Ama bu kez kampanya farklı. DVD oynatıcılarda daha ucuzu yok. LG DVD player 699 lira. Sony DVD player 899 lira. Her ikisi de çok çok iyi fiyatlarda. Önceki akşam internetten yapmış olduğunuz çalışmada bile bu kadar iyi teklifler yoktu. Zaten almayı düşünüyordunuz. Ne yaparsınız? A. Hemen girip LG'yi alırsınız. B. Hemen girip Sony alırsınız. C. Hafta sonu gelip diğer tüm fiyatları bir kez daha gözden geçirirsiniz. Bu yanıtınızı da lütfen kaydedin. Kararsız kalmak. Az önceki sorulardan ilkini sormuş olduğumuz gruplarda büyük çoğunluk mağazaya girip LG'yi alacağını belirtti. Neticede iyi bir ürün, umdukları fiyatında altındaydı. İkinci soru sorulduğunda ise beklenti katılımcıların yarı yarıya her iki avantajlı markayı da tercih etmeleri yönündeyken şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıktı. Katılımcıların yaklaşık 1/4'ü LG'yi, 1/4'ü Sony'yi tercih ederken yaklaşık yarısı hafta sonu gelip tüm markaları tekrar gözden geçirmeyi seçmişti. İkinci oyunda aslında fiyatları biliyor ve satın almayı düşünüyor olsalar da ikinci iyi teklif her iki avantajlı tekliften de yararlanmayı engellemişti. Karar veremez hale gelmişlerdi. Tversky ve Shaffer de benzer bir çalışmada oldukça yakın sonuçlara ulaşacaktı. Salam üzerine bir çalışma. Şimdi de Seti ve Leper'in özellikli mamuller satan ve müşterilerine belli saatlerde peynir ve salam tattıran bir şarküteride yapmış olduğu çalışmaya bakalım. Bu özellikli ve daha havalı şarküteri satışa sunduğu oldukça kaliteli ürünleri tattırıyor. Bunun ardından da müşterilerin tatmış oldukları ürünlerden bir ya da birkaçını satın almaları bekleniyor. Belli saatlerde onlarca ürün arasından seçilen 6 ürün mağaza içinde kurulan standlarda müşterilere tatmaları için sunuluyor. Başka bazı saatlerde ise şov zamanı olarak tanımlanıyor ve müşterilere 24 ayrı ürünü tatma imkanı sunuluyor. Doğal olarak müşterilerin şov zamanını beğenmeleri ve tattıkları ürünlerden en az birini satın almaları bekleniyor. Oysa sonuç pek de umulduğu gibi çıkmıyor. 6 salam sunulduğunda tadanların %30'u satın alırken 24'lük sunumda bu oran %4'e düşüyor. Durum aynı. Arasından seçim yapılacak liste ne denli uzunsa karar vermek güçleşir. Bunun sonucunda statükoyu korumak klasik bir karar haline geliyor. Karar vermemek. Bu elbette bir açmaz. Karar vermediğinizi düşünüyorsunuz. Halbuki elbette bir karar verdiniz. Hiçbir şey satın almama kararı verdiniz. Üstelik bazen karar vermemek ya da verememek maliyetli de olabilir. Örneğin, hangi evi tutacağınıza karar verme süreciniz uzadığında birileri o evi sizden önce tutabilir. Borsaya yatırım yapmak için en düşük seviyenin neresi olduğuna emin olmanız çok uzarsa borsa çoktan başını alıp gitmiş olabilir. Arabanızı değiştireceksiniz. Hangi markayı almak lazım diye uzun uzun ve detaylı çalışmalar yapanların önemli bir kısmı bu işin oldukça zor ve karışık olduğunu fark edip statükoyu tercih ederler. Araba almaktan vazgeçmek, eskisine 4 lastik alıp yola devam etmek daha uygun görünebilir. Şu anda uzun vadeli yatırım konusunda karar veremeyip doğru bir iş yaptınız ve paranızı çok kısa vadede risksiz olarak düşünülen likit fona yönlendirdiniz. Yatırım ortamının riskli olduğu bir dönemde doğru bir karardı bu. Peki ya uzunca bir süre kararsız kalıp da paranızı bu uzun süre zarfında aslında uzun vadede düşük getiri sağlaması muhtemel olan likit fonda tutmak? Sorunsuz bir arabayı yalnızca modelinden dolayı değiştiren pek çok arkadaşım kendilerini kandırmakta ustadırlar. Eskidikçe bakım masrafları yükseliyor. Eskidikçe ikinci el fiyatları düşüyor. Bir gün yolda bırakabilir. Bana yakışmıyor. Arkadaşım, gaza geldim, bağlasan durmam de hepimiz rahatlayalım. Ödüllü anket. Benim gibi hayatının bir döneminde yarı zamanlı dahi olsa anketörlük yapmış dinleyicilerimiz bilir. Bazı anketler öylesine uzundur ki sizi seven insanlar bile tümünü yanıtlamaya yanaşmazlar. Böylesi kapsamlı anketlerde anketi yanıtlayanlara ödül, yani para verildiği dahi görülmüştür. Tversky ve Shafir de üniversitedeki öğrencilerine oldukça uzun bir anket uyguluyor. Bunun için bir ödeme yapmaya da hazırlar. Öğrenciler gruplara ayrılıyorlar ve anketi doldurmaları karşılığında her birine 5 dolarlık bir ödül öneriliyor. Her grubun anketi doldurarak ödüle sahip olmak için süre kısıtı farklı. A grubu 5 gün içinde doldurmak ve teslim etmek zorundalar. B grubu 21 gün içinde doldurmak ve teslim etmek zorundalar. C grubu gün sınırlamaları yok, teslim etmeleri yeterli. Sizce hangi gruptaki öğrencilerin anketi doldurma ve teslim etme oranları daha yüksektir? Efendim? Evet, haklısınız. Grupların teslim oranları şöyle. A grubu %66'sı teslim ediyor. B grubu %40'ı teslim ediyor. C grubu %25'i teslim ediyor. Sonuç, bir işi halletmek için çok zamanınız varsa gecikirsiniz ve bu maliyetli olabilir. Ortancanın çekiciliği. Hanımları girdikleri ev eşyaları satan bir mağazada bir kampanya köşesi karşılıyor. Bulaşık makinesinde şok kampanya. A marka 4 programlı 1100 lira, %35 indirimli. B marka 4 programlı 1800 lira, %35 indirimli. Ve kendilerine hangisini tercih edecekleri soruluyor. Seçimleri yaklaşık yarı yarıya. Bulaşık makinesinde şok kampanya. A marka 4 programlı 1100 lira, %35 indirimli. B marka 4 programlı 1800 lira, %35 indirimli. B marka 5 programlı 2800 lira, %10 indirimli. Onlara da tercihleri soruluyor. Sizce bu ikinci grupta çoğunluk hangi makineyi tercih etmiştir? Biz yanıtını verelim. Açık ara tercih edilen ürün 4 programlı olan ilk B markası. Yani ortanca. Katılımcıların çoğu için son gelen ürün çok pahalı ve diğerlerine göre düşük bir iskonto oranı var. Bu durum insanları makul program seçenekleri bulunan ve iyi bir indirimi olan ortancaya yönlendiriyor. Hakim olmadığımız ürünlerin satın alınması esnasında bunu sıklıkla yaşarız. Süpermarkete giren bir çift, tartışmamak ve selametle alışveriş yapabilmek açısından ayrılır, ayrılmalıdır. Hanım, B'ye içecekleri ya da peynirleri, cipsleri filan almasını söylerse her şey güllük gülistanlık olur. Taraflar birbirlerine bulaşmadan huzur içinde alışverişi tamamlarlar. Ancak eğer hanımefendi daha ağır bir görev verirse beyefendinin çipleri zorlanabilir. Örneğin, sen de git zeytinyağı alıver. Zeytinyağı, zeytinyağı, zeytinyağı. İşte bu zor bir iş. Çünkü zeytinyağlarının bulunduğu reyonda onlarca çeşit vardır. Sızması, kırması, ıvırı zıvırı. Litresi 50 lirayla 250 lira arasında değişen bir şeyden bahsediyoruz. Ve sizin hemen hiç fikriniz yok. Bu durumda kalan beylerin ciddi bölümü şöyle analizler yaparlar. Şimdi şu 50 liralıktan alsam cimri herif gidip en ucuzunu almışsın diyecek. En pahalısından alsam ya o 50 liraya alternatif olan bir şeyin neden 250 liralık olanını alayım? Ben en iyisi şöyle 100-150 liralık ortalama bir şey alayım. Ne oldu? Ne olacak? Yine ortancanın çekiciliği oldu. Bu böyledir. Eğer tam olarak ne alacağınızı bilmiyorsanız çoğu zaman fiyatlar sizi yönlendirir. Hatta bu durumun bir satış stratejisi olarak kullanıldığı bile olur. Nasıl mı? Bir satış stratejisi olarak ortanca. Eğitimlerde bilgisayarındaki sunumunu uzaktan değiştiren eğitmenler gören bendeniz, bunu yapabilen alete bayılıyordum. Siz salonun bir ucunda, projektöre bağlı bilgisayarınız diğer uçta. Projektörün perdeye yansıttığı görüntüleri dizüstü bilgisayarınıza yaklaşmadan elinizdeki küçük kumandayla değiştirebiliyorsunuz. Bu da sunumlar sırasında size ciddi hareket özgürlüğü veriyor. İyi ve faydalı bir oyuncak anlayacağınız. Bu oyuncaktan sonunda almaya karar veren ama ismini dahi bilmeyen bir eğitmen olarak bir teknoloji mağazasına ondan almaya gidiyorum. Görevliye yaklaşıyorum ve diyalog başlıyor. Merhaba, ben bir şey arıyorum. Böyle uzaktan ekranı değiştiriyorsunuz. TV kumandası mı efendim? Yok yok, kumanda değil, bilgisayar için. Hani böyle düğmesine basınca ekrandaki görüntüyü değiştiriyor. Slide atlatıcı. Hah, işte ondan. Ondan sizde var mı?
Var efendim.
Kaç lira oluyor şimdi onlar? Onların fiyatları 80 ile 200 lira arasında değişiyor. Ya bana şöyle ortalama bir şey lazım.
Efendim, bakın bu bizim en çok satan modelimiz. İşinizi görecektir. Fiyatı da 120 liradır.
İyiymiş, alayım ondan ben. Diyalogdaki 5 yanlışı bulun demeyeceğim size. Fark ettiğiniz üzere hiç de bilmediğim bir üründe arkadaş beni yönlendiriyor. Üstelik 80-200 fiyat aralığını belirtip bana 120 liralık olanın uygun olduğunu söyleyince ayıla bayıla alıyorum. 200'lük dese bozulurdum ki o da önermezdi zaten. Bilmediğim bir üründe bana akıllıca ortancayı önerdi. Statükoyu sevmek. İnsanlar mevcutla yeni bir durum arasında karar vermek zorunda kalmayı pek sevmezler. Zira mevcut durum rahattır, diğeri ise belirsiz. Bir şirkette çalışıyorsunuz ve rakip şirket size iş teklif ediyor. Bir de süre veriyorlar. Hafta sonu düşün, pazartesi cevabını ver. Çok zor bir karar. Bildiğiniz, uzun süredir çalıştığınız, alıştığınız, sevdiğiniz ya da sevdiğinizi sandığınız bir şirket, bir ortam, arkadaşlar var burada. Diğer tarafta ise belirsiz bir durum söz konusu. Saatlerce düşünüyorsunuz. Eş, dost, akrabaya soruyorsunuz. O şirkette çalışan birilerini arıyor ve fikir almaya çalışıyorsunuz. Düşünüp taşınıp, kaşınıp, zor da olsa bir karara varıyorsunuz. Oraya gitmemek. Yani burada kaldınız. Şimdi siz oraya gitmeme kararı mı verdiniz yoksa burada kalma kararı mı verdiniz? Bir karar verdiniz mi? Ya da bir karar vermek zorunda kalmıştınız ve karar vermediğinizi düşünerek rahatladınız mı? Yahu siz ne yaptınız? Statüko iyidir, kolaydır, bildiktir. Seçeneklerden birisi mevcut durumsa onun seçilme ihtimali yüksektir. Bu doğru bir karar olabileceği gibi yanlış da olabilir. Ama mevcut durum sizi kendisine çeker ve karar verici aslında özgür iradesiyle karar vermemiş olabilir. Evinizi değiştirmek, arabanızı değiştirmek, işinizi değiştirmek, yatırımlarınızı değiştirmek. Zor karar ve selam. Sahip olduğunuz daha değerlidir belki de. Statüko. Size bir hisse senedi hikayesi ve iki soru. Elinizde Petkim hisse senetleri olduğunu düşünelim ve güvendiğiniz bir kişi, ki bu ben oluyorum, yanınıza gelip bu hisseleri satmanızı ve yerine Tüpraş hisse senetleri almanızı öneriyor. Onu dinlemiyorsunuz. Bir ay sonra onun dediği ve almadığınız hisseler %30 artarken sizin kendi kararınızla aldığınız ve hala tuttuğunuz hisse senetleri %30 düşmüş. Ne hissedersiniz? İkinci hikaye ise şöyle olsun. Elinizde Petkim hisseleri var ve ben gelip yine size onları satarak yerlerine Tüpraş hisseleri almanızı öneriyorum. Bu kez beni dinliyor ve elinizdeki hisseleri satarak yerine Tüpraş alıyorsunuz. Bir ay sonra satmış olduğunuz hisselerin %30 arttığını görüyorsunuz. Oysa benim size aldırmış olduğum hisseler %30 düşmüş. Ne hissedersiniz? Muhtemelen her iki durumda da üzülürsünüz de hangi durumda daha çok üzülürsünüz? Bu hikayeyi zihninde canlandıran ya da benzerini yaşayan pek çok yatırımcı ilk durumda "Tüh,
keşke adamı dinleseydim derken ikinci durumdakilerin yorumlarını genel ahlak kuralları nedeniyle burada söylemiyoruz. İkinci durumda daha çok üzülürüz genellikle. Başkasını dinleyerek vermiş olduğunuz kararı değiştirirseniz, bunun üzerine bir de zarar ederseniz üzüntünüz çok daha büyük olur. Bu nedenle pek çok yatırımcı kararlarını değiştirmeyi reddeder ve ilk kararının ardında durur. Bunun adı reddetme etkisidir. Bu durum elbette olası büyük bir kazancı da reddetmek anlamına geliyor olabilir. Kararsız kalmak, ortanca aşkı ve statükonun sonuçları. Kararsız kalmak da bir karardır ve maliyetlidir. Ne istediğinizi tam olarak bilmiyorsanız ortancaya yönelirsiniz. Statükoyu tercih etmek kolayımıza gelir ama aslında statükonun devamının bir fırsat maliyeti vardır. Statüko noktasından karar vermeye başlamayın. Sıfır noktasında olduğunuzu düşünün. Rakamların karmaşası. Pizzamı dörde bölün. Çünkü 6 dilim yiyemeyecek kadar tokum. Yogi Berra. Türkiye'm. Güzel ve enteresan bir ülkedir burası. Binlerce yıla dayanan muazzam bir kültürü vardır. Lisede periyodik cetvel diye bir şey görmüştünüz ya, işte o cetvelde gördüğünüz elementlerin hemen tümü bu topraklarda mevcuttur. Doğası harikadır. Dünya yat turizminde mihenk taşı olacak özellikle marina ve koyları vardır. Muazzam ormanları, gizli gölleri ve mağaraları vardır. Mutfağı enfestir. Mezeleri, kebapları, tatlıları ve tarihi. Böyle harika bir ülkede eksik olan bazı şeyler de elbette vardır. Eğitim gibi mesela. Halkı eğitimsizdir. Ortalama eğitim süresi 5 yılın biraz altındadır. Bilimi sevmez vatandaş, üfürükçüyü sever. Futboldan başka spor tanımaz. Futbol ve kız meselesi gibi konular dışında galeyana gelmez. Hakkını aramaz. Trafikte kimseye yol vermez. Kendisine yol vermeyene de levyeyle saldırır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkede yaşayanların büyük bir bölümü yüzme bilmez ve çiftlik balığı yer. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bu güzel ve enteresan ülkenin insanları kendi tarihlerini okumadıklarına göre diğer kültürleri ve tarihleri de pek okumaz. Edebiyatı geçelim bir kalem, fene de pek ilgi göstermez. Discovery Channel hariç. Gel gelelim vatandaşımızın muazzam bir özelliği vardır. Pratik ve pragmatik olmak. Örneğin vatandaş matematiği pek bilmez ama pratikliği sayesinde bu eksiklik ciddi bir sorun yaratmaz yaşamında. Seminerlerimde şu anda dinlemekte olduğunuz bölümü çıkarmıştım son dönemde. Bir taksi şoförüyle yaşadığım bir maceradan sonra Türk insanının rakamların karmaşasından kendi yöntemleriyle sıyrılabildiğini fark ettim çünkü. Türkler böyle konularda çok beceriklidirler. İstanbul'da bir taksi macerası. İstanbul'da Zincirlikuyu civarında bir bankanın eğitim merkezinde seminer veriyordum. Eğitim çıkışında biraz da zaman kıskacında taksiye binip hızla havalimanına yetişmem gerekiyordu. Ankara'ya uçacaktım. Seminer sürerken bir taraftan saati kolluyor, bir taraftan çıkış kapısındaki ATM'den para çekmeyi planlıyor ve çok fazla beklemeden bir taksi bulabileceğimi umuyordum. Kafamda tüm bu düşünceler uçuşurken elbette bir taraftan da sunumumu yapıyordum. Neticede seminer umduğumdan uzun sürdü ve ben uçağı yakalama telaşıyla çıkıp bir taksiyi durdurdum. Çantamla birlikte arka koltuğa yerleştik. İkimiz de mutluyduk ki ben para çekmeyi unuttuğumu fark ettim. Çantam da beni uyarmadı. Sokak aralarından çevre yoluna çıkmıştık bile. Şoföre durumu anlatıp havalimanına gittiğimizde biraz oyalanırsa oradaki ATM'den çekebileceğimi ya da ana yoldan çıkarak bir banka reklamında olduğu gibi bir ATM önünde duraklaması halinde yine parayı çekebileceğimi söyledim. Hallederiz abi yanıtını aldım. Ancak bu yanıt beni kesmemişti ve ben çantamın tüm gözlerini hırpalıyordum. Belki biraz daha para bulabilirim diye. 3-5 bozukluk dışında kayda değer bir para çıkmadı ceplerden. Derken birden şimşek çaktı kafamda. 40 yaş üzeri Türklerin çoğunda olduğu üzere cüzdanımda ehliyetimin arkasına gizlemiş olduğum 30 dolarlık geldi aklıma. Derhal onu itinayla yerinden çıkardım ve şoför arkadaşa eğer kabul ederse ödemeyi böyle de yapabileceğimi söyledim. Onun da hoşuna gitti bu durum ve yola huzur içinde devam ettik. Havalimanına gelindi. Arabadan inmeden önce 30 dolar itinayla şoför arkadaşa iletildi ve olayın devamı şöyle gelişti. Arkadaş uzattığım doları eline aldı, güneşe tuttu, gerçekliğini kontrol etti ve konuşmaya başladı. Abi 30 dolar, kur 10 olsa 300 lira yapar. Taksimetre 150 yazmış, 150 lira vereceğim ben sana. Buraya kadar güzel. Ardından cüzdanını çıkardı. İçinden 10 dolar çıkarıp bana uzattı. Konuşmayı sürdürdü. Abi bu 10 dolar, 100 lira yapar. Al bunu. Üzerine de 50 lira vereyim. Bereket versin. Arkadaşlar, olayı hafife almayalım. Toplam bir dakika süren hesap ve işlemler söz konusu. Memleketimden ilk ya da ortaokul mezunu bir şoför arkadaşımın yaptığı işlemleri ağır çekimde tekrar ediyorum. A. Verilen bir dövizi tanımak ve gerçekliğini kontrol etmek. B. Dolar TL paritesinin 10 lira civarında olduğunun zaten biliniyor olması. C. Uzatılan bir parayı kafadan hesaplayarak başka bir para birimine çevirmek. D. Verilen yabancı paranın üzerine yine yabancı para olarak vermek. E. Kalanı hesaplamak ve TL olarak ödemek. Bu anlattığım işlemleri herhangi bir banka şubesine gidip veznede yapsanız hiç kuyruk beklemeseniz bile en az 10 dakika sürer. Niye mi? Çünkü A. Yabancı paranın gözle ve mor ışıkla kontrolü. B. Ekrandan kura bakılması. C. Hesap makinesiyle kurun çarpılması ve TL karşılığının bulunması. D. Ekranda yabancı para alış işleminin yapılması. E. Üzeri olarak verilecek paranın kasadan çıkması, kontrolü, yazılıp verilmesi. F. Üzerinin TL olarak elle ve makineyle sayılması. G. Ardından paranın verilmesi. H. İşlemi gösterir makbuzun yazdırılması ve müşteriye imzalatılması. O da eğer hiç sıra beklemezseniz. Efendim, sonuç olarak Türkler pratik insanlardır. Tufaya gelmezler. Kanadalılar. Bakınız, ülkemiz insanı eğitimsiz olabilir ama pratik ve faydacıdır demiştik. İşte size güya eğitimli ve gelişmiş bir Kanada örneği. Kanada'da 2007 yılında yapılan bir araştırmada insanlara şu soru soruluyor. 2003 yılında 300 bin Kanada dolarını almış olduğunuz evinizi 4 yıl sonra 2007 yılında 306 bin Kanada dolarına satsanız bu ticaretten kâr etmiş olur musunuz? Katılımcıların %74'ü bunun iyi bir ticaret olduğunu düşünüyorlar. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve örneği duyduktan sonra ortalama bir Türk bunu yutar mı kararı siz verin. Orta zekalı herhangi bir Türk vatandaşına 2003 yılında 300 bin liraya aldığı bir evi 4 yıl sonra 330 bin liraya sattığında memnun olup olmayacağını sorarsanız şöyle bir cevap vereceği kanısındayım. Abi, ben 300 bin lirayı bankaya yatırsaydım o zaman 4 kere takla attırırdım. 400 bini falan bulurdu en az. Hatta borsa falan katlardım valla. Türk'ün matematikle imtihanı budur. Yoksa öyle kümeydi, kesirdi, öklitti filan, bunlar fasafiso. Kumarbazın paradoksu. Gelelim çok daha evrensel bir konuya. Şansın matematiğine. Şansın matematiği mi olur kardeşim? Adı üzerinde şans işte demeyiniz. Bakın, en basit olasılık hesapları bile göründüğünden çok farklı olabilir. Kumarbazın paradoksu bu en temel istatistik ya da matematik bilgisinin yanlış ya da eksik kullanılmasıyla ilgilidir. Örnek mi? Şu diyaloğa kulak kabartalım. Yazı tura attığınızda paranın yazı gelme olasılığı nedir? %50. Peki bu neye bağlıdır? Şansa. Çok hassas araçlarla paranın ağırlığını, fırlatılma hızına göre dönme sayısını, havadaki takla sayısını hesaplasam, havaya attığım parayı defalarca filme çeksem, ardından filmleri kare kare ağır çekimde incelesem, ardından binlerce kez yazı tura atarak deneme yapsam, her denememi kaydetsem ve sonunda optimum atış hızı ve açısını hesaplasam, ardından karşınıza çıkıp yazı tura atsam, tutturma ihtimalim hala %50 midir? Hayır, ihtimalin artar. Hatta belki de her attığında istediğini tutturabilirsin. Peki bu neye bağlıdır? Şansa mı? Buradaki tespit, şansın sadece şans olamayabileceği gerçeğidir. Bazen tesadüf gibi görünen bir şey tesadüf olmayabilir. Eğer sistem hilesizse şanstan bahsedebilirsiniz. Hadi sistemin hilesiz olduğunu varsayalım. Diyelim ki parayı her seferinde rastlantısal güç ve açıda fırlatıyoruz. Farklı yüksekliklerden ve yere bırakıyoruz vesaire. Bu ortamda iki kumarbaz da yazı tura atıyor. İlk tercihleri şöyle. Yasin yazı, Tahsin tura. İlk atış yazı, Yasin kazandı. Tahsin mutsuz. İlk atışta kaybeden Tahsin ikinci elde tura geleceğini düşünüyor. İhtimal %50 ya. Demin gelmedi. Bu el gelir diyor. Tercihleri aynı kalıyor. İkinci atış. Yazı. Yine kaybeden Tahsin. Yok devenin nalı diyor. Üst üste iki kez yazı gelmesinin çok saçma olduğunu düşünerek. Üçüncüde tura gelmesine kesin gözüyle bakıyor. İhtimal %50'den bile çok diye düşünüyor. Ve kararı aynı. Tura. Üçüncü atış. Yazı. Tahsin morarmış bir durumda. Abi hani %50'ydi ne iş diyor. Bunun iyice saçma olduğunu, bir sonrakine tura gelmesinin neredeyse %100 ihtimal olduğunu düşünüyor. Gözü seyirerek kararının aynı olduğunu söylüyor Yasin'e. Tura. Dördüncü atış. Yazı. Tahsin'in bir eli titriyor. Aklından geçenleri ise yayın kurulu kararıyla söyleyemiyoruz burada. Nasıl ya diyebiliyor ancak. Hikayeyi sürdürebilir ve sayfalar boyunca paranın hep yazı geldiğini söyleyebilirdik. Bu durum olanaksız değildir. İhtimali düşük olabilir ama ihmal edilebilecek kadar düşük ya da sıfır ihtimal değildir. Bakınız, temel sonuç şudur. Hilesiz bir ortamda parayı bir kez havaya attığınızda yazı gelme ihtimali %50'dir. Bu kesinlikle doğrudur. Ancak parayı üst üste 100 kez havaya atarsanız 50 kez yazı gelmesi kesin değildir. Çünkü %50 olasılık tüm atışların toplamı için geçerli değildir. Zira A. Her bir atışınızda yazı ya da tura gelme ihtimali %50'dir. B. Attığınız paranın hafızası yoktur. C. Her atışınızda önceki seriden bağımsız olarak yeni atışınızın yazı ya da tura gelme ihtimali %50'dir. D. 99 atışınızın yazı gelmesi durumunu takiben 100. atışınızda yazı gelme olasılığı hala %50'dir. Akla pek yatkın gelmiyor belki de ama gelin şu hikayeyi birlikte dinleyelim. Basketbol maçı son hücum. Bir basketbol takımının teknik direktörüsünüz. Önemli sayılabilecek bir maçta da takımınızın başında sahaya çıktınız. Maç başa baş geçiyor. Sürekli 3-4 sayı öne geçip geriye düşüyorsunuz. Derken maçın son saniyelerine geliniyor. Bir sayı farkla geridesiniz. Eğer son hücumda sayıyı bulabilirseniz maç sizin. Aksi durumda kaybedeceksiniz. Son hücum sizde. Bu hücumun sonucunda maç bitecek gibi görünüyor. Ataktan önce mola aldınız ve son hücumu hangi oyuncunun yapacağını belirlemek üzeresiniz. Takımın yıldızı mı yoksa en iyi ikinci oyuncu mu atmalı? Her iki oyuncuya ait veriler şöyle. Oyuncu, takımın yıldızı. Tüm kariyer performansı %55. Bu maçtaki performansı 10'da 2. Oyuncu, ikinci iyi adam. Tüm kariyer performansı %45. Bu maçtaki performansı 10'da 10. Son hücumu kime verirsiniz? İyice düşünün ve yanıtınızı bir yerlere yazın. Ama lütfen yazın. Çünkü biraz sonra kafanızdakinden farklı bir yanıt verirsek aslında böyle düşünmüştüm de sonradan vazgeçmiştim diyerek kendinizi de bizi de kandırmayın. 4 ayrı basketbol takımının istatistiklerini inceleyen bir çalışmada Tversky ve Gilovic bir oyuncunun her yeni atışının bir atış serisindeki performansından bağımsız olduğunu ve kariyer performansına uygun olacağını buldu. Bu spor tarihindeki çok önemli bir bilimsel bulgudur. Çünkü sporcunun ya da spor izleyicisinin bir oyuncunun maç esnasındaki performansına istinaden yaptığı "çocuk bugün formunda, gününde değil, bugün tam gününde" gibi öznel yorumlarının teknik bir kararı etkilememesi gerektiğini söylüyor. Çalışma aslında günkü performansından bağımsız olarak kritik bir atışı daima yıldızın yapması gerektiğini söylüyor. İstatistiki terimlerle konuşmak gerekirse atışın uzun vadeli ortalamayı yakınsayacağını söylüyor. Olmaz öyle şey, çok saçma. Ben 40 yıllık futbol izleyicisiyim arkadaş diyenlerdenseniz bu çalışmanın New York Times gazetesinin spor sayfasında yer bulduğunu ve hem akademi hem de spor çevrelerinde geniş yankı bulduğunu belirtelim. Olamayacak şeyler. Hayat sigortası yaptırdığınızda o yıl ölmeniz halinde ailenize belli bir miktarda para kalacaktır. Ne kadar para yatırıp öldüğünüzde ne kadar kalacağını düşünelim. Kaç yıldır yatırıyorsunuz bu parayı? Bir de o yıl ölme ihtimaliniz ne? Evinizin camlarını sigorta yaptırdınız. Yaşamınız boyunca evinizde kaç kez cam kırıldı? Kırılması durumunda sigorta yaptırdığınız aklınıza geldi mi? Ya da şimdi kırılsa gelir mi? Sahi bir pencere camı kaç lira? Tarihin en büyük korku filmi olan Jaws filminden sonra Amerika'da binlerce kişinin denize girmediğini biliyor musunuz? Peki filmden önceki 20 yıl boyunca okyanuslarla çevrili Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 20 köpek balığı saldırısı olduğunu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde yolda yürürken silahla vurulma ihtimalinizin Jaws tarafından saldırıya uğrama ihtimalinden onlarca kat daha yüksek olduğunu bilmiyor bu Amerikalılar. Milli piyango bileti alıp hayallere daldınız. Hatta yılbaşıysa sizin hayal kurmanıza gerek kalmaz. Kurulmuş tüm hayaller televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde yarım saat yer bulur kendine. Hülyalar, rüyalar filan. Geçin bir kalem. Bir bilet aldığınızda büyük ikramiyenin size çıkma ihtimali nedir? O kadar küçük, o kadar küçük bir ihtimaldir ki piyango idareleri sizi ikna etmek için kocaman kocaman ödüller verirler. Televizyonlarda bazı bankalar reklam veriyorlar. Sıfır faizli kredi diye. Ne diyorsunuz bu işe? Bankalar herhalde sizi çok sevdikleri için belli bir faiz ödeyerek Moody'lerden topladıkları paraları size sıfır faizle veriyor olmalılar. Sırf siz kendinize ciciler biciler alın ve sevinin diye. Bence bu çok mantıklı. Benim aklıma yattı mesela. Büyük virüs felaketleri yaşandı yakın geçmişte. Ebola, kuş gribi, domuz gribi, şap hastalığı. Bunlardan toplamda kaç kişi öldü biliyor musunuz? Bunlardan birinin başınıza gelme ihtimalinin trafik kazasında ölme ihtimalinden hele ki güzel ülkemizde kat be kat daha düşük olduğunu biliyor musunuz? Burada cinsel yolla bulaşan hastalıkları saymıyorum. Neden mi? Belki 20 yıllık bir gizli kamera hikayesi hatırlatacağım. Televizyonlarda bir dönem defalarca yayınlanmıştı. Gizli kameraya çekildiğini bilmeyen vatandaşlardan üçünün AIDS hastası olduğunu söyleyen kurmaca hayat kadınına söylediği şu cümleleri o programı izleyen dinleyicilerin hatırlayacağını tahmin ediyorum. Gelsene arabaya güzelim. Ya gelirim de ben hastayım. Olsun be güzelim, ben de sana hastayım. Ne yapıyoruz? Ya ben baştan söyleyeyim de hastayım, AIDS'im ben. Fark etmez, ben askerden yeni geldim. Yalnız ben AIDS'im, bil de ona göre yani. Olsun abla, Karadenizliyiz biz. Hamsi yiyoruz, bize bir şey olmaz. Türk'ün cinsellikle imtihanı olsa gerek bu da. Bu bölümün sonuçları. Yalnızca bir serinin değerlerine aldanmayın. Büyük resmi görün. Olasılık bilinenden daha karmaşık bir konudur. Bazı şeyler medya etkisiyle olası gibi görünebilir. Dikkatli bakın. Olmayacak şeylerle olabilecek şeylere dikkat edin. Enflasyon etkisini yabana atmayın. Hamsi yiyerek her şeyden korunamazsınız. Çapa atmak. Spekülasyondan kaynaklanan istikrarsızlığın dışında bir de insan doğasından kaynaklanan istikrarsızlık vardır. Pozitif hareketlerimizin büyük bölümü matematik beklenti yerine ahlaki, hedonist ya da ekonomik anlık iyimserliklerimizden kaynaklanır. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. Tanım. Çapa atmak, aslında kararınızda doğrudan etkili olmaması gereken bir bilgiyi önemsemek ve onu bir kararınızda değişken olarak dikkate almaktır. İki durumcu. Şimdi sizlere bir arkadaşımla birlikte yürüttüğümüz ve 3 genç üniversite öğrencisi kardeşimizin de desteğiyle tamamlanan bir anket çalışmasından söz edeceğim. Oldukça kapsamlı bir çalışma aslında. Makale olarak da yayınlanacak. Ancak bu aşamada teknik detaylara girmeden size çalışmayı ve temel sonuçlarını aktarmak istiyorum. Çalışma İstanbul Talimhane'deki 3 adet 4 yıldızlı otelin lobisinde gerçekleşiyor. Otellerin çalışmadan haberleri var ve işlerini kolaylaştırmak için anketörlere otel çalışanlarının kullandığı yaka kartlarından verilmiş durumda. Yani yanınıza gelip anket yapmak isteyen kişiyi kolay kolay tersleyemiyorsunuz anlayacağınız. Anketörlere verilen ilk talimat, lobide karşıdan gördüklerinde yabancı olduklarını bariz biçimde anladıkları deneklere yaklaşmaları. Yani 2 metre boyunda sarışın Kuzeyliler ya da yerel kıyafetli Hintliler ya da çekik gözlü Asyalılar gibi. Anketörlerimizin elinde İstanbul şehir rehberinden koparılmış gibi duran 2 sayfa var. Bu sayfaların üzerinde de 2 salaş lokantanın içeriden çekilmiş fotoğrafları. Ancak lokantalar bomboş, müşteri yok. Yemek fotoğrafları yok, dış mekan ve manzara görünmüyor, adresleri de verilmemiş. Yalnızca içerideki boş masaların resimleri ve ayakta duran birer garson var her iki resimde de. Anlayacağınız pek de anlamlı resimler değil. İşte bu resimlerle birlikte yabancı turiste yaklaşan anketör bir anket yapmak istediğini söylüyor ve çoğunlukla da kabul görüyor. Hemen elindeki iki boş ve salaş lokanta resmini gösteriyor. Ardından da soruyu patlatıyor. Sizi buraya getiren tur, bu akşam sizi dürüm yemeğe götürmek istiyor. Bu lokantalardan hangisine gitmeyi tercih edersiniz? Bu soru gerçekten de feci bir soru. Çünkü karşısındaki turist henüz what is dürüm durumunda. Yani dürüm ne ola ki durumundaki bir adama ya da hanıma siz pek de bilgilendirici olmayan iki fotoğraf göstererek bir seçim yapmasını istiyorsunuz. Bu durumda deneklerin hemen tümü yanıtlamayı reddediyor ve hafiften sinirleniyor. Tam da bu sırada anketörümüz adımını atıyor ve derhal soru sorduğu kişiye haklı olduğunu söyleyerek iki yeni fotoğraf gösteriyor. Bu fotoğraflardan birisinde tam sayfa bir porsiyon güllaç varken diğerinde de bir porsiyon tulumba tatlısı görünmekte. Hızla her iki tatlı tanıtılıp hangisini daha çok beğendiği soruluyor deneye. Bu iki tatlı resmini gören herkes, istisnasız herkes birini tercih ediyor. Hemen ardından da anketör kardeşimiz tatlı fotoğraflarının arka yüzünü çeviriyor. Yine bizim iki salaş lokantanın iç mekan fotoğrafı var ve vurucu soru geliyor. Bu tatlıcının satıldığı dürümcü burası, diğer tatlı ise bu dürümcüde satılıyor. Bu akşam biz tatlı yemeye gitmeyeceğiz, dürüm yiyeceğiz. Bu akşam hangi dürümcüye gitmek istersiniz? Şaka mı bu demeyin. Katılımcıların yaklaşık %84'ü tatlısını beğendiği dürümcüye tatlı yemeyecek olsa da gitmeyi istiyor. İşte bu çapalamaktır. Çapalamak. Bahsettiğimiz çalışmada katılımcılar aslında başta lokanta ile ilgili olarak bir karar vermek istemediler. Hem fotoğraflar yetersizdi hem de dürüm denilen yemeğin ne mene bir şey olduğu konusunda bir fikirleri yoktu. Anketör tam da çalışmayı manasız buldukları anda elbette bilinçli bir biçimde devreye girdi ve onları başka bir konuya, tatlılara yönlendirdi. Neticede bilmediğimiz bir mutfak kültürünün bilmediğiniz bir tatlısı bile olsa resmine bakarak ve size anlatılan ek bilgilerden iyi kötü bir fikir sahibi olmanız mümkün. Ve bir tatlıyı gözüne kestiren katılımcı, what is dürüm konusunu derhal unutarak asli kararında etkili olmaması gereken bir parametreye, yani tatlıya dayanarak diğer konuda, yani dürüm yenilecek yer konusunda karar verebildi. Bölümün başında da belirttiğimiz üzere aslında kararınızda doğrudan etkili olmaması gereken bir bilgiyi önemsemek ve onu bir kararınızda değişken olarak dikkate almak, çapalamaktır. Attila tarihte ilk ne zaman yenilmiştir? Şimdi bir çalışma yapalım sizinle. A. Şimdi lütfen bir sayfanın bir köşesine cep telefonunuzun son 3 rakamını yazınız. Şimdi bu rakama 400 rakamını ekleyiniz. Bulduğunuz rakamın başına MS yazınız. Yanına bu tarihi yazınız. MS nokta nokta. Şimdi siz milattan sonra bir yıl elde ettiniz. Bu tarihe dikkatle bakınız. Size önemli bir soru soracağım bu tarihle ilgili olarak. Soruyorum. Büyük İmparator Attila tarihte ilk kez bu tarihten önce mi sonra mı yenilmiştir? Sorumun saçma olup olmadığını boş verin şimdi. Yanıtınızı bekliyorum. Önce mi, sonra mı? Tahmininiz nedir? Şimdi daha fena bir soru soruyorum. Önce ya da sonra tahmininizin doğrultusunda şimdi de bir yıl tahmininde bulunmanızı istiyorum. Attila tarihte ilk ne zaman yenilmiştir? Yanıtınız milattan sonra nokta nokta. Soru ve yanıtlama sistemi pek anlamlı gelmeyebilir. Bir kere pek çok dinleyicinin tarihin o dönemiyle ilgili bir fikri olmaması kuvvetli muhtemeldir. Ama bunda bir sorun yok. Zaten amaç tarih bilgisi değil. İkinci tahmininizin cep telefonu numaranızla bir ilgisi olması da pek mümkün değil. Neticede bu çalışmaya beni kırmayıp katılan her dinleyicinin telefon numarası diğerinden farklı olacağına göre bununla bir ilgisi de bulunmamalı. Ama bulunuyor çoğunlukla. Bakın bu çalışmanın orijinalinin yapıldığı Cornell Üniversitesi'ndeki sonuçlar nasıl çıkmış. Cornell'de yapılan bir çalışmada 500 MBA öğrencisinden iki aşamalı olarak şunlar istenmiştir. A. Herkes önündeki kağıda kendi cep telefonunun son 3 rakamını yazsın. B. Bu rakama 400 sayısını ekleyin. C. Bulduğunuz rakam milattan sonra bir yılı ifade edecektir. Ardından sorular da iki aşamalı olarak sorulur. 1. Attila tarihte ilk kez bu tarihten önce mi yoksa sonra mı yenilmiştir? 2. Attila hangi yıl yenilmiştir? Cep telefonunun son 3 rakamına 400 eklendiğinde elde edilen rakam 400-599 aralığında olanların yıl tahmini ortalaması milattan sonra 629. 1200-1399 aralığında olanların yıl tahmini ortalaması milattan sonra 988. Yani alakasız bir değişken kendi cep telefonu numaranız tarihi bir konudaki tahmininizi etkileyebiliyor. Bu arada sorunun yanıtını merak ediyorsanız ki aslında bizce önemsiz bir konu milattan sonra 451'dir. Dua edin de kime karşı yenildiğini ya da hangi mevsim yenildiğini sormadık. Fiyatlarda çapalamak. Fiyatların çapalaması en sık başımıza gelendir. Örneğin bir ev alma aşamasındaysanız başkalarının alım ya da satım fiyatları sizi etkiler. Abi 500 bin liraya aldım. E süper almışsın, ucuza gelmiş. Nereden biliyorsun ucuz olduğunu? Çünkü geçen bizim birader de aldıydı, o 600 bin lira ödemişti. O belki pahalıya almıştır. Ya da alışveriş dönüşü şöyle harika çapalama durumları oluyor. Ayol 45'e aldım indirimden, orijinal fiyatı 135'ti. E süper olmuş. Antikacı, kuaför, oto boya koruma, kuyumcu esnafı da çok başarılıdır bu konularda. 350'ye kapattım bunu. Kaç paraydı ki? Antikacı 1000 lira istedi ama ben iyi pazarlık yaptım. Harika. İşte böyle bir şeydir çapalama. Antikacı 400 lira deyip 350'ye indirse almazdınız. Pahalıya gelirdi. Fiyat çok düşünce seviniveriyor insan. aldığınız dövizleri zararına satamamak ya da hisseleri aldığınız fiyata gelmediği sürece elde tutmakta çapalamanın versiyonlarıdır. Bu bölümün sonuçları. İnsanlar algıda seçicidirler. Referans değerler yanıltıcı olabilir. Tutunacak bir dalınız olmadığında rastlantısal değerlere aşırı önem veriyor olabilirsiniz. Fal da böyle bir şey olmasın. Bunun konumuzla bir ilgisi yok sanırım.
Ego, sen bizim her şeyimizsin. Olayları kontrol ettiğimi asla iddia etmedim. Hatta olayların beni kontrol ettiğini pek çok kez itiraf ettim. Abraham Lincoln.
Sorular.
Size şöyle sorular sorsam cevabınız ne olurdu? Dürüstçe ama. Nasıl bir şoförsünüz? İyi bir insan mısınız? Dürüst müsünüz? Ahlaklı bir insan mısınız? Bu sorulardan herhangi birine kaç kişi olumsuz bir cevap verebilir ki? Elbette kendimizi iyi, dürüst, başarılı, ahlaklı görürüz. Bu doğaldır. Kendimizden bahsediyoruz. Elbette iyi ve dürüstüzdür. Bu egodur.
Zeki Çocuklar Ordusu.
Çevrenizde 10 yaşından küçük çocuğu olan insanlar mutlaka vardır. Sorun çocuklarıyla ilgili bir şeyler. Çocukları zeki mi mesela? Sorun bakalım.
Benim görebildiğim kadarıyla bilimsel kısmı bir kenara, memleketteki tüm veletler zeki. Zırt dese zeki, pırt yapsa zeki, duvara tırmansa zeki. Eğitimli ve orta üst gelir grubundaki ailelerin çocuklarıyla ilgili yorumları oldukça benzer. Bizimki şimdi biraz zeki ya, ondan dolayı oluyor böyle. Psikolog dedi ki bizimkisi zekiymiş, içine kapanıklığı ondanmış. Bizimki de yaramaz, o da zekadanmış. Öğretmeni söyledi, sınıfa göre daha zeki ve akıllıymış bizim kız. Yerinde duramıyor ayol, fazla zekadan. Şimdi kreşteki en zeki çocuk bu. 80 çocuk içinde bilmem kaçıncı oldu. Bizimkini seçtiler şiir okuması için, özgüveni yüksek ya. Piyanoya ve baleye yatkın. Ay bilemiyorum hangisinde ilerlese, henüz 5 yaşında gerçi. Bence bu durum harika, memleketin önü açık. Her çocuk zeki ve ortalamanın üzerinde akıllı olduğuna göre bizi kimse tutamaz. Her evde bir Einstein, bir Mozart var. Göreceğiz 15 yıla gerçi durumu. Korkarım kendilerinin ve çocuklarının normal, sıradan olduklarını kabul etmek zor geliyor ebeveyne. Bir Süpermen sahibi olma hevesi. Ego. 20 taksitle LCD televizyon almak. Bir teknomarketten ne havalı isim ama taksitle LCD televizyon almaya giden vatandaş özelliklerine bakar, fiyatlara bakar ve tercihini yapar. Tercihin devamında iş ödemeye geldiğinde dikkatini yoğunlaştırdığı yer aylık taksit tutarıdır. Kasiyer hanım durumu açıklar. Biz 14 taksit yapıyoruz. Bankanızda artı 6 taksit veriyor. Toplamda vade farksız 20'ye bölüyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylamaz mıyım bacım? Neredeyse TV bedavaya gelecek. Senden 14, ondan 6 oldu olacak ödemeyelim. Vatandaş neticede ayda 150 lira ödeyeceği bilgisine odaklanır ve bu rakamı gözü keserse LCD'yi alır. Alır almasına da esas konu bu ay 150 lira ödeyip ödeyemeyeceği değildir aslında. Esas konu bazı varsayımlarda bulunmuş olmasıdır. A. Benim önümüzdeki 20 ay boyunca aylık 150 liralık ek ödeme gücüm olacak. B. Çünkü benim önümüzdeki 20 ay boyunca en az bu düzeyde bir gelirim olmaya devam edecek. C. Çünkü benim en azından önümüzdeki 2 yıl boyunca bir işim ve maaşım olacak. Sizce her taksitle LCD alan bu analizleri yapıyor mudur? Peki 48 ay vadeli otomobil kredisi kullanan vatandaş? Ya da 10 yıl vadeli konut kredisi kullanan vatandaş? 2032 yılına dek bir işi olacağını ve en az bugünkü kadar geliri olacağını varsayarak bu krediyi aldığını kendi kendine itiraf etmiş midir? Siz kendinize itiraf ettiniz mi? Bence itiraf etmeyin. İtiraf etmeyelim, itiraf etmesinler. Çünkü bu konu yayılırsa kimse kredi almaz, alamaz.
Ben bilirim.
Memleketimiz insan profilinin genelde özgüveni yüksektir. İçten, temiz, saf köylümüzü ayrı tutarsak, şehirlinin büyük bölümü, özellikle de küçük burjuva ve lümpen kesimlerde bu özgüven dayanılmaz boyutlardadır. Küçük burjuva ve lümpen kelimelerinin burada kullanılma sebebi dinleyiciyi zorlamaktır. Vatandaştan özgüven patlamalarını örnekler.
Ne okuyacağım o gazeteyi? Hep aynı şeyleri yazıyorlar.
O araştırma raporunu 25 yaşındaki çocuklar yazıyor. Benden fazla ne biliyor olabilir ki?
Bu takımı bana verecekler. Şampiyon yaparım şampiyon.
Abi işi bilmiyorlar. Ben olacaktım ki.
Biz hayat okulundan mezun olduk. Alasını biliriz.
Siz kısa pantolonla gezerken biz ticaret yapıyorduk.
Otel odaları ve seans odaları. Muratan Munga'nın Otel Odaları şiirine benzer seans odaları. Şiirin bir bölümü şöyledir. Pencerelerine ışıklar düşen, ah otel odaları, otel odaları. Sarı, yeşil, kırmızı, mor, hepsi de acının değişik tonları. Yalnızlığın mezarları, otel odaları, otel odaları. Sürgünlerin, gurbetlerin diyarı. Seans odaları da aşağı yukarı böyle bir şeydi. Pek çok para kaybeden, pek çok batak, acı. Yalnız, dostu olmayan yatırımcılar ya da kendini öyle sananlar. 1988-2000 döneminden bir canlandırma. 80'lerin sonundan 90'lı yılların ortalarına dek ülkemizde aracı kurumların seans odaları çok yoğundu. O yıllarda hisse senedi yatırımı yapacak kadar yaşı olan dinleyicilerimizin hatırlayacağı üzere hemen her aracı kurum şubesinde müşterilerin oturup bir ekran ya da barkovizyon yardımıyla borsadaki fiyat değişimlerini duvarda online olarak görebilecekleri seans odaları vardı. Ayrıca seans odasındaki müşteriler salondaki dealer aracılığıyla anında alım ya da satım emirlerini de borsaya ulaştırabiliyordu. Doğrudan internet, Facebook ve DVD ile doğmuş kardeşlerimize ilkel gelebilecek bir durum elbette. Ama o günler için borsada hızlı hareket edebilmenin bir yolu ve aynı zamanda da bir sosyalleşme ortamıydı. Zira hanımın evden kovduğu bazı emeklilerle okulu kıran paralı üniversite öğrencileri de teşrif buyuruyor, kaynaşıyorlardı. Ben şahsen 50 kişinin sinema düzeninde oturduğu salonları ve salon duvarındaki fiyatları tüm gün izleyen insanlar tanıdım. Hem de yıllarca. Bir mesai düzeninde her gün aynı saatte gelen, alım-satım emri veren, kargosu, öğlen yemeği siparişi oraya gelen, orayı ofis olarak kullanan pek çok insan tanıdım. Yapacak daha iyi bir işleri yoktu. Para kazanan da pek yoktu. Ama bir bölümü için kahveden biraz daha iyi, sosyalleştiği, kendini iyi hissettiği, hürmet gördüğü ve çayın ücretsiz olduğu yerlerde seans odaları. Hepsi de acının değişik tonları. İşte biz bu seans odalarına gelen, üstelik de 6 yıl boyunca her gün gelen ve işlem yapan kitleyi inceledik. Bu kitle sayıca küçük ama çok özel bir grup aslında. 3 büyük aracı kurumun müşteri toplamı o dönemde 25 binin üzerindeyken 6 yıl boyunca haftanın en az 4 günü düzenli olarak seans odasına gelen kitle 120 kişi civarındaydı. Bu kitle üzerine yapmış olduğumuz çalışma nihayetinde benim doktora tezim haline geldi ve tümü YÖK'ten elde edilebilir. Bunun kitabımıza uygun ve aktarımımız için gerekli kısmını kısaca birazdan dinleyebilirsiniz. Kendine aşırı güven hatası. Şimdi gelelim bu özgüven meselesinin daha bilimsel bir incelemesine. Davranışsal finansta kendine aşırı güven hatası, yani orijinal adıyla overconfidence olarak tanımlanan bir durum var. Bu durumun tanımını yapmak yerine biri ülkemizden, diğeri de Amerika Birleşik Devletleri'nden iki önemli çalışmayı inceleyeceğiz. Ülkemizdeki 3 büyük aracı kurumun seans odalarına 6 yıl boyunca çok düzenli bir biçimde gelen ve aktif olarak hisse senedi işlemi yapan 120 civarındaki müşterinin yaptıkları hisse senedi alım satımları, işlem hacimleri, kar zararları ve demografik bilgilerini inceledik. Bu müşterilerin bir kısmı o zaman benim müşterimdi ve şahsen tanıyordum. Bir kısmınınsa bilgileri elimizdeydi ancak müşteri gizliliği nedeniyle kimlik bilgilerini bilmiyorduk. Bu yatırımcıların tüm verilerini incelediğimizde uzun bir araştırma ve analiz döneminin sonunda önemli pek çok sonuca ulaştık. Bu sonuçlardan ilki şöyleydi. Diğer tüm faktörler sabitken kadın yatırımcılar erkek yatırımcılardan daha yüksek getiri elde ediyordu. Bu enteresan bir sonuçtu, bir veriydi ve istatistiki olarak da anlamlı bir sonuçtu. Üstelik de Terence Odian da Amerika'da benzer bir sonucu bulmuştu. Tüm faktörler sabitken kadın yatırımcılar erkeklerden daha yüksek yatırım getirisi elde ediyordu. Çalışmamızın bir diğer sonucu da oldukça çarpıcıydı. Yüksek işlem hacmi yapanlar, ellerindeki hisse senetlerini daha hızlı alıp satanlar, daha az işlem hacmi yapanlara göre daha düşük getiri elde ediyordu. Bu da oldukça enteresan bir sonuçtu. Zira pek çok yatırımcı işi gücü bırakıp piyasayı daha yakından takip edebilirse, evine bir veri dağıtım sistemi kurarsa ve sabahtan akşama dek hisse alıp satarsa çok para kazanacağını düşünüyordu. Oysa sonuçlara göre sürekli alsat yapanlar hisseleri alıp daha uzun süre ellerinde tutanlara göre daha az getiri elde ediyordu. Bu iki sonucu birleştiren son sonuçsa şöyle çıktı karşımıza. Tüm faktörler sabitken kadın yatırımcılar erkek yatırımcılara göre daha az işlem hacmi yani alsat yapıyordu. Böylece resim tamamlanıyordu. Kadın yatırımcılar erkeklere göre daha düşük işlem hacmi yapıyor, bu durumda hem daha az işlem komisyonu ödüyor hem de toplamda daha yüksek getiri elde ediyordu. Peki ama neden? İşte bu sorunun yanıtı pek çok bağımsız çalışmanın sonunda verilmiş durumda. Overconfidence, yani aşırı güven hatası. Ah bu erkekler! Kendine aşırı güven hatası erkeklerde daha çok görülüyor. Böyle olunca da erkekler hisse senedi alımı gibi hızlı ve riskli piyasalarda kendilerine anlamsızca daha çok güveniyor ve yüksek işlem hacmi yapıyor. Kesin kuralları olmayan ve yüksek belirsizlik içeren bir piyasada çok fazla alım satım yapmak da zaten zarar etme ihtimalini artırıyor. Biraz önceki yaklaşımları inceleyen Barber ve Odian'ın 2000 çalışmasında pek çok yatırımcının kendisine aşırı güvendiği ya da hem aşırı güvendiği hem de işlem yapmaktan zevk aldığı sonucu çıkmıştır. Bu durumda söz konusu yatırımcıların daha yüksek işlem hacmi yapmaları, dolayısıyla varlıklarının değerini düşürmeleri sonucunu doğurmaktadır. Az önceki çalışmaları başka bir boyuta taşımak için psikologların bazı çalışmalarına yönelmekte yarar görmekteyiz. Buna göre finans gibi bir takım alanlarda erkekler kadınlara göre kendilerine daha çok güven duymaktadır. Böylesi bir durum da beraberinde iki varsayımı getirmektedir. 1. Erkekler kadınlardan daha fazla işlem hacmi yapacaktır. 2. Erkeklerin yapacakları yüksek işlem hacmi getiri performanslarını kadınların çok gerisine çekecektir. Öte yandan yine aynı çalışmaya göre hem kadın yatırımcılar hem de erkek yatırımcılar piyasaya göre daha kötü performans göstermekle birlikte erkeklerin performansının kadınlara göre daha kötü olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Brüt getirileri, kayıp bir kenara bırakırsak, kadın yatırımcılar yılbaşındaki portföylerine göre %0.143 zarardayken aynı dönem için erkek yatırımcıların zararı %0.221 olmuştur. Ve bu değerler istatistiki olarak önemli kabul edilmişlerdir. Yani erkeklerin zararı daha büyüktür. Bu arada az önceki kadın ya da erkek ayrımı fark etmeksizin birey olarak tüm yatırımcıların piyasadan daha kötü performans gösterdikleri bilgisini atlamamanızı öneririm. Bu, pazarı yenemezsiniz ekolünün temel argümanını destekliyor. Yani şu ya da bu hisseyi seçmeye çalışan bireylerin ortalamada pazar performansının, örneğin IMKB endeksinin altında bir getiri sağladıkları tespitidir bu. Ve üzerinde durulması gereken bir noktadır. Bu nokta başka bir kitabın konusu olacak kadar önemli. Ama biz işimize kaldığımız yerden devam edelim. Erkeklerin kadınlara göre performansının daha yüksek işlem hacminden mi yoksa yanlış hisse seçiminden mi kaynaklandığı incelendiğinde her iki grubunda sattıkları hisselerin aldıklarından daha iyi performans gösterdikleri saptanmıştır. Buna göre performans cinsiyet ilişkisindeki sonuçları iki adımda özetlemek mümkün olacaktır. Erkekler kadınlara göre kendilerine daha çok güvenmektedir. Bu durum daha fazla işlem yapmaları sonucunu doğuracaktır. O halde daha çok işlem yapan erkekler, işlem hacmi getiri ilişkisi hakkındaki varsayımlara göre daha düşük getiri elde edecektir. O halde erkekler yüksek özgüvenleri nedeniyle daha yüksek işlem hacmi yapacak, bu durumda da daha düşük getiriler elde edecektir. Yüksek işlem hacminin yatırım getirisini düşürdüğünü gösteren çok önemli bir diğer çalışma da Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Yine Barber ve Odian, Şubat 1991, Aralık 1996 döneminde yaptıkları çalışmada işlem hacmi ile getiri arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu tespit ediyor. Söz konusu çalışma, bizim yapmış olduğumuz çalışmayla yaklaşık olarak aynı dönemde gerçekleşmiş. Araştırmacılar, yatırım performanslarını inceledikleri 10.000 Merrill Lynch müşterisinin ortalama %17.1 getiri elde ettiğini tespit etmişler. Öte yandan bu 10.000 müşterinin en çok işlem hacmi yapan, yani alıp satan %20'lik kısmının getirisinin ise %6.6 gibi çok daha düşük bir seviyede olduğunu görmüşler. Buna uygun bir biçimde sigaraların üzerlerindeki uyarılardan da esinlenerek makalelerine şu ismi veriyorlar: İşlem hacmi mal varlığınız için zararlıdır. Trading is hazardous to your wealth. Ben bu makaleyi yıllardır tüm piyasa profesyonellerine şiddetle tavsiye ediyorum. Tanıdıklara yatırım. Siyasi liderlerden biri hemşerimizse onun bize diğer seçmenlerden daha yakın olduğunu düşünürüz. Askerde eğer mezun olduğunuz okuldan biriyle aynı koğuşta kalırsanız ona daha yakın hissedersiniz kendinizi. O diğer herkesten daha iyi bir insanmış gibi gelir size. Eğer İzmir Gümüldür'de bir hafta tatil yaptıysanız Pınar Şaşal suyu oradan çıkıyor, herkesten daha iyi bildiğinizi düşünmek ya da lisede Fransızca okuduysanız Eyfel Kulesi'nin sizin parçanız olduğunu düşünmek gibi bir şey işte. sahiplenmek, yakın hissetmek, başkasının onun değerini bilemeyeceğini ama sizin gerçek kıymetini anladığınızı düşünmek. Eğer Ali Ağa'yı gözlerinizle görmediyseniz özelleştirme karşıtı, taraftarı olmak sizin için futbol taraftarlığı gibi bir şeydir. Oysa Ali Ağa'da ya da Karadeniz Ereğlisi'nde yaşayanlar için Tüpraş ve Erdemir bambaşka bir şeydir. Erdemir gerçekten de özel bir durumdur. 1990'ların başında yalnızca 3 şubesi olan bir aracı kurumun şubeleri İstanbul, Ankara ve Karadeniz Ereğlisi'ndeydi. Evet, yanlış duymadınız. Espri de yapmıyorum. Türkiye'deki aracı kurumlardan bir kısmı İzmir, Antep ya da Adana'dan önce Karadeniz Ereğlisi'nde şube açmışlardır. Bunun temel sebebi Ereğli'de geniş bir hisse senedi sahipliği ve ticareti kültürünün olmasıdır. Yaşayanların büyük bölümü ya bizzat Erdemir'de çalışmıştır ya da oraya iş yapmıştır. Çalışanlarına bir dönem ikramiye olarak hisse senedi veren Erdemir, bölgede hisse senedi ve dolayısıyla borsa kültürünü yaratmıştır. Elindeki hisseleri tümleyip bir lot yapmak için komşusundan hisse alan ev hanımları vardı geçmişte. Ancak burada bir an duralım. Karadeniz Ereğlisi'nde pek çok hisse senedi yatırımcısı vardır ve işlem de yaparlar. Hem de uzun süredir. Ama ağırlıklı olarak Erdemir hisselerinde. Çünkü Erdemir onlarındır. Öyle hissederler. Bacalarını bilirler. Ateşi gözlerler evin camından. Buna benzer pek çok örnek sayabiliriz. Yatırımcılar daha iyi bildiklerini düşündükleri firmaların hisse senetlerine yatırım yaparlar. Onu herkesten daha iyi bildiklerini düşünürler. Örneğin Bolu Çimento çok fazla Bolulu'dur. Kipa da İzmirli. Tanıdıklara yatırım olarak tanımlayabileceğimiz bu durumun bir diğer örneği de çalışanların, çalıştıkları firmaların hisselerine yatırım yapmalarıdır. İşin içindeyiz abi, firmanın durumunu en iyi biz biliriz diye düşünürler. Bunun da ülkemizdeki en iyi örneklerinden biri bir önceki kuşak İş Bankası çalışanlarıdır. Bugün bu durumun çok zayıflamış olduğunu gözlemliyorum. Belki de yanılıyorumdur. Ancak bir önceki kuşak çalışanların hemen tümünün İş C hisseleriyle ilgili bir anısı vardır mutlaka. Ya çok kazandıklarını anlatırlar ya da onunla bir araba aldıklarını. Bu hikayelerin tümü de bir nevi tanıdıklara yatırım hikayesidir. Bu bölümün sonuçları. Delfi Tapınağı'ndan bu yana hemen tüm tapınak ve kutsal mekanların kapısında olan bir söz var. Şu anda gizli cemiyet olarak tanımlananların da kapısında bu anlamlı söz var. Kendini bil. Tahminlerinize çok güvenmeyiniz. Yanılabilirsiniz. Daima alternatif bir planınız olmalıdır. Bir adamın hemşeriniz olması karakteri konusunda mutlak bir fikir vermez. Sürü psikolojisi. Öyle bir şevkle, daha doğrusunu söylemek gerekirse öyle bir hırsla doluydular ki bu çiçekler için zevklerine uygun düşen bir lale buldular mı tek sap çiçeğe 3000 kron verdikleri oluyordu çoğu kez. Bu illete düşüp de varını yoğunu kaybetmiş birkaç zengin ailede yok değildi. Monseigneur de Blainville, Travels Through Holland, 1743. Yeni bir araba aldınız. Yeni bir araba almayı düşünüyordunuz. Otomatik vitesli, dizel, deri koltuklu ve büyük bir araba olsun istediniz. Baktınız, bakındınız ve nihayetinde bir Mazda 6 aldınız kendinize. 500 bin lira verdiniz arabaya. Arabanızı bayiden aldınız ve eve geldiniz akşam. Park ettiniz. İçeri girdikten sonra birkaç kez camdan arabanıza baktınız. Çok güzel. Perdeyi çektiniz ve koltuğunuza oturdunuz. Birkaç dakika sonra yan komşunuz kapıyı çaldı ve heyecanla içeri daldı. Abi, araba senin mi? Evet, bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey yok. Çok güzel. Bana satsana. Ya niye satayım? Git al kendine bayiden. Ben de bayiden aldım. Olur mu abi? Bu rengi bulunmuyor. Ben tam 20 gündür arıyorum. Hadi ya. Yok ya, ben memnunum. Satmam. Abi, he de hemen 400 bin vereyim. Ne? Ne 400 bin ya? Ben 500 bine aldım arabayı. Ne? 500 bin mi? Hayatta etmez. Dedi ve gitti. Ne oldu? Saçma oldu. Olsun olsun. Hatta devamı da olsun. Gece uyudunuz, sabaha uyandınız. Atladınız arabanıza, işe doğru gidiyorsunuz. Kırmızı ışıkta beklerken yandaki arabadaki gençler camı açıp sesleniyorlar size. Abi, araba yakıyor, süpermiş. Sağ ol canım. Abi, arabayı satsana bize. Yok hayatım, satılık değil. Abi, hemen şuracıkta 400 bin verelim. Ne oluyor ya, kamera şakası mı bu? 500 bin lira verip yeni aldığınız arabayı herkes çok beğeniyor ama 400 bin öneriyorlar. Bu çok saçma. Saçma olan bu durumun bir ay kadar sürdüğünü ve pek çok kişinin benzer cümlelerle size teklifte bulunduğunu düşünelim. Bu arabanın yenisi 500 bin lira olduğuna göre bir aylık ikinci eli bilemediniz 450 bin lira etmeli. Ama hayır, herkes acayip bir rakam teklif ediyor size. 400 bin lira. Olmaz, ikinci el değeri bu olamaz. Derken artık sıkılıyorsunuz, sıtkınız sıyrılıyor ve arabayı aldıktan 3 ay sonra 400 bin lira teklif eden birine satıyorsunuz. Verdiniz gitti. Oh be, rahatlıyorsunuz. Rahatlıyorsunuz rahatlamasına ama durun bir dakika, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz piyasayı belirlediniz. Sizin yüzünüzden artık Mazda 6 ikinci el fiyatları 400 bin lira oldu. Herkes diyor diye öyle olmaz ama herkes yaparsa olur. Markalı konut projeleri ve emlak ofisleri. Artık pek çok ilimizde markalı konut projeleri var. Kimisi bir firma adıyla, kimisi patronunun adıyla anılan, daha çok şehrin yeni yeni gelişen bölümlerinde inşa edilen, otoparklı, içlerinde yaşam alanları olan büyük siteler bunlar. Kiminde spor tesisleri, hatta yüzme havuzları bile var. Orta üst gelir grubuna hitap ettiklerini düşünebiliriz genellikle. Bu tür projelerin yarısından fazlası İstanbul'da hayat buluyor. Bu projelerin inşası, tanıtımı ve pazarlaması işi bilen zeki insanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Hatta pek çoğu satış sonrasında evin ikinci el değerini bile belirlemeyi ya da belli bir seviyede tutmayı sağlamaya çalışıyor. İşte dünya standartlarında bir örnek verelim size İstanbul'dan. Varsayalım ki patronun soyadını firma markası haline getiren en büyük inşaat firmalarından biri başrolde. Yardımcı oyuncu da en büyük emlak danışmanlık şirketlerinden biri. O da çok şubeli ve franchise yöntemiyle çalışıyor. Ağırlıklı olarak İstanbul'da dev konut projeleri yapan bu inşaat şirketi, özellikle de İstanbul'da bir semtin hemen tamamında görünüyor. Bölgede 5-6 bin civarında konut üretmiş. Hepsi de kaliteli, özellikle daireler. Semte adı verilse yeridir. Artık pek çok lüks sitede uygulanmakta olan bir kural. İlk kez bu şirketin yaptığı sitelerde uygulanmaya başlıyor. Sahibi olduğunuz evde oturmak yerine satmayı ya da kiraya vermeyi düşünmeniz halinde sitede görüntü kirliliğine sebep vermemek adına camlarınıza kiralık ya da satılık yazıları asamıyorsunuz. Bunun yerine bu işi bir emlak ofisine vermek durumundasınız. Elbette kulaktan kulağa satabilir ya da internette de satışa çıkarabilirsiniz. Ama evin camına kocaman kocaman yazılar asmak yasak. İşte burada devreye yardımcı oyuncumuz giriyor. Çok ofisli emlak danışmanlık şirketi. Markası nedeniyle böylesine büyük bir projeye de yakışır bir görüntü sergiliyor. İnşaat şirketinin yapmış olduğu tüm sitelerin girişinde bir yerde ofisleri var. Muhtemelen anlaşmalılar. Evinizi kiraya verecek ya da satacaksınız. Onlara vermeniz elbette bir zorunluluk değil ama aklınıza ilk onlar geliyor. Neticede site girişinde olmalarının pek çok avantajı var. Siteyi dışarıdan gören ve beğenen muhtemel alıcı site güvenliğinden dolayı siteyi gezemeyecek durumda. Karşıdan bakarken emlak ofisinin olduğunu öğrendiğinde doğrudan ofisle iletişime geçiyor. Yani anlaşmalı ofisin evinizi satması ya da kiraya vermesi çok daha yüksek bir olasılık. Hal böyle olunca da o sitedeki el değiştiren evlerin çok büyük bir yüzdesi o anlaşmalı ofis üzerinden geçiyor. Bu aşamada sizin bir ev kiralamak üzere o siteyi gözünüze kestirdiğinizi ve aşağı yukarı mecburen o emlak danışmanlık ofisine uğradığınızı varsayalım. Girip sorunuzu sordunuz. İyi günler. 1+1 daire bakıyorum. Boş daire var mı şu anda? Var efendim. Ne kadar kirası? 3600 lira efendim. Bir daire görebilir miyim? Elbette, buyurun gezelim. Şimdi bu diyalogda daireleri gezmeden önce ya da gezerken emlakçıya kaç tane 1+1 boş daire var diye soramazsınız. Sorsanız da muhtemelen doğru yanıt alamazsınız. Birlikte bir daireyi gezdikten sonra numaradan soru sorarsınız. Kaç lira demiştiniz? 3500 lira mıydı? Hayır efendim, 3600 lira. Canım, o 50'yi düşer herhalde. Maalesef efendim, 3550 verdiler, kiraya vermedi ev sahibi. Diğer evi gezdiğinizde de belki 1000 lira olur, belki de olmaz. Ama gelin olaya bir de şöyle bakalım. Aynı sitede 23 kişi 1+1 evini kiraya vermek istiyor olsa ve hepsi de evinin camına cep telefonunu da belirten bir ilan yapıştırsa, siz de elinize telefonunuzu alıp tek tek hepsini arasanız, evini acele bir biçimde kiraya vermek isteyen birisi mutlaka evini 3200 liraya size verir. Ama bu son durum gerçekleşmiyor. Çünkü arz ve talep doğrudan karşılaşmıyor. Arada bir piyasa yapıcı var ve o piyasa yapıcı fiyatları belirliyor. Sizin evin işçilik ve metrekare bilgilerine bakarak fiyatını belirlemeniz mümkün değil.
Dahası fiyat teklifi bile atamıyorsunuz. Piyasa yapıcı fiyatları belirliyor. Böylece şu sitede fiyatlar krizde bile düşmedi. Bu adamların yeni projelerinden de ev almak lazım. Etkisi yaratılıyor. Bilmediğiniz bir şehirde akşam yemeği yemek. Bir eğitmen ve konuşmacı olarak yurt içi ve yurt dışında pek çok yerde seminerler yaptım. Doğal olarak da pek çok yeni yer gördüm. Benim ülkemde olmasına rağmen utanarak ilk kez gittiğim pek çok şehir oldu. Böylesi şehirlerde eğitim sonrası yalnız kaldıysam eğer, ki tercih ederim, yemek yemek için indiğim şehir meydanında en yoğun restoranı seçtim çoğunlukla. Kalabalıksa çok tercih ediliyordur. Çoğunluk tercih ediyorsa iyi, faydalı ve kalitelidir varsayımıyla. Oysa ki bu varsayımın yanlışlığını en kolay biçimde kanıtlayacak olan iki şey popüler kültür ve futbol aşkıdır. Şu çok yapılanlardan hangisi ya da hangileri iyi ve kalitelidir mesela? Facebook, futbol maçı izlemek ve tuttuğun takım için kavga etmek. Arabesk müzik, 300 sayfalık efsane romanları 300 bölümde sündürerek anlatan diziler. Fast food restoranlar, gazozlar ve kolalı içecekler. En çok oyalan partiler. Korkarım, sürü her zaman doğru yere gitmiyor. Trend is your friend. Trend, arkadaşınızdır. Piyasa oyuncularının çok sevdikleri bir mottodur bu. Özetle, makro düşünme, gelecekte olabilecek şeyleri tahmine çalışma, olması gereken şeyleri de boş ver. Bunun yerine, fiyatların yönüne bak, herhangi bir yönde çok güçlü bir eğilim varsa eğer peşine takıl, fiyatlar çıkıyorsa sen de al, herkesi takip et ve para kazan. Trendi takip et. Piyasa ne yapıyorsa doğrudur. Doğru mudur? Piyasanın yaptıkları doğrudur belki de. Ama mesele bu değil. Mesele yiyen piyasanın kim olduğudur. Sen acaba piyasa olarak kimi ya da neyi takip ediyorsun? Neticede ortalıkta Ahmet Piyasa isimli birisi yok. Tam olarak kim ya da ne olduğu belli olmayan bir şey var. Bu piyasa denen şey bazen güne tedirgin başlıyor, bazen hızlı yükselişle başladığı günü eksi de bitiriyor. Bazen ürkek, bazen temkinli, bazen de coşuyor. Tanımı çok güzel de kim bu piyasa? Televizyondaki lacivert takımlı genç arkadaş mı? Şu hayatta başını sokacak bir evi olmayan ama hala konuşan televizyondaki ekonomi profesörü mü? Siyasi olarak bize tam olarak doğruları söylemeyecek olan bir bakan mı? Bana kazık atan banka mı? Yerli mi, yabancı mı? Siz mi, ben mi? Hepsi mi? Kim olduğunu tam olarak anlayamadığımız bir şeyi takip etmek, sürüyü takip etmek, işte trend budur. Şu sürüyü inceleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1984-1995 döneminde bankaların pazarladıkları hisse fonlarının yani yatırım fonlarının ortalama getirisi %12.3'tür. Yani 1984 yılında ortalama bir yatırımcı ülkedeki tüm bankaların tüm yatırım fonlarından eşit miktarda alıp 1995 yılına dek elinde tutsa ortalamada yıllık %12.3 kazanmış olacak. Müşteriler elbette yatırım fonlarını alıp satıyorlar. Muhtemelen de çok küçük bir bölümü bu kadar süre boyunca alsat yapmadan elinde tutuyordur. İyi dönemlerde fon alarak, borsanın kötü gittiği ya da gideceği beklentisi olduğu dönemlerde satarak getirilerini artırmayı amaçlayacaklardır. Açıkçası pek çok yatırımcı piyasaları okuyabildiğini düşünerek, kendince çok bariz göstergeler ışığında yatırım araçlarını alıp satarak piyasanın üzerinden getiri sağlamayı amaçlıyor. Peki bu 1984-1995 döneminde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortalama bir yatırımcı yani zaman zaman fon alan ve bazen satan ama bu süre zarfında portföyünde yatırım fonu olan bir yatırımcı aynı dönemde ne kazanmış biliyor musunuz? %6.3. Yani fonları alıp üzerine yatıp piyasaları takip etmeyip 12 yıl bekleyenler %12.3 kazanmışken ben piyasayı yenerim, piyasaya göre alıp satarım diyenler %6.3 kazanmış. Nasıl? Ölümün sonuçları. Zamanında hareket edin. Ne erken ne de geç. Televizyondaki uzmanları biraz dinleyin. Tadında bırakın. Ne yapacağınızı bilemiyorsanız kriz varsa sürüyü takip edebilirsiniz. Ama sürü her zaman doğru yere gitmez. Harcamak ve mutlu olmak. Her şeyin fiyatını bilen ama değerini bilmeyen bir adam. Oscar Wilde'ın Lady Windermere's Fan adlı oyununda tanımladığı bir kişi. Harcamak ve mutlu olmak. Pek çok insan bir şey satın aldığında mutlu olur. Yeni bir şeye sahip olmak, çok gerekli bir şey olmasa bile mutluluk veriyor insanlara.
Küçük ya da büyük bir şey dahi olsa, insanlar yeni bir şeye sahip olduklarında kendilerini daha iyi hissediyorlar. İnsanın sahip olma ihtiyacı o denli enteresan ki, koskoca komünizmin pratikte başarılı olamamasını yalnızca buna bağlayan pek çok analiz var literatürde. İnsanlar yeni bir şey aldıklarında mutlu olurlar ama para ödediklerinde de mutsuz olurlar. Burada bir açmaz var. Bir şeyi satın aldığınızda duyduğunuz mutluluk, ona ödeme yapmanın verdiği hüzün tarafından azaltılıyor. Bir ürünü satın aldığınızda duyduğunuz keyif, ona ödeme yapmanın yarattığı psikolojik maliyet tarafından düşürülür. Bu cümle bana ait değil, bu konuyu inceleyen bilim insanına. De Prelek'e ait. Ödemeyi unutmak, unutturmak. İnsanlar bir şeyi satın aldıklarında mutlu olduklarına, buna karşılık aldıkları şeyin bedelini ödediklerinde de mutsuz olduklarına göre bir çözüm bulmak lazım bu duruma. İnsanlar bir şey almasınlar ki ödemek zorunda da kalmasınlar. Demek isterdim ama sanırım insan doğasına ve kapitalizm pratiğine aykırı olacak. Başka bir çözüm bulmak lazım. Ne olabilir? Sanırım buldum. Pazarlamacılar ve ödeme sistemlerini kuranlara iş düşüyor burada. Bunu ancak onlar başarabilirler. Yapmaları gereken şey çok basit. İnsanlara ödeme konusunu unutturmaları gerekiyor. Ama bunu zaten yaptılar bile. Kredi kartı sayesinde aldığımız şeye o anda bir bedel ödemiyoruz. Ödemeyi erteliyor, kısa süreliğine unutuyoruz. Böylece geriye yalnızca satın almanın keyfi kalıyor. Ödemenin hüznü ise ertelenmiş oluyor. Ne güzel. Dahası da var. Ödeme süresi gecikiyor. Kartların aynalısı var. Tuttuğunuz takımın renklerini taşıyanı, şirketinizin ya da okulunuzun logosunu taşıyanı var. Üzerinde sizin ya da sevdiklerinizin resimlerinin olduğu, puan veren, uçuran, kaçıran tüm ciciler var. Ödemeyi unutun diye. Ödeme yok. Yok öyle bir şey. Uyu, uyu, uyu. Ön ödemeli sistemler. Ödemeyi unutturmak açısından ön ödemeli sistemler çok idealdir. Bir hamburgerciye gidersiniz aç olarak. Bir menüyü sipariş edersiniz. Big Mac alacaktım. Menü mü? Evet menü. 3 lira farkla büyük boy olsun mu? Olsun anasını satayım. Siparişiniz 1 dakika içinde hazır. 41 lira. Buyurun. Durun. Şimdi keyifli bölümü başlıyor. Açsınız. Menünüzü aldınız. İninize. Pardon masanıza çekildiniz. Ketçap, mayonez olayına girdiniz. Hazırsınız. Başladınız afiyetle yemeğe. Yediniz şapur şupur. Karnınız doydu. Sam amcaya dua ettiniz. Karnınız tok, sırtınız pek, mutlusunuz. Ardından mutluluğunuz devam edecek. Çünkü kalkıp gideceksiniz, para ödemeden. Baştan ödemiştiniz ya. Ya da erken rezervasyonlu tatil sistemi. Ağustos ayında yapacağınız tatil için erkenden Ocak ayında ödeme yapıyor ve tatil paketini satın alıyorsunuz. Taksitle ya da peşin olarak daha tatile gitmeden ödemeyi yapıyorsunuz. Ödemeyi yaptığınız dönemde canınız yanıyor. Ama tatil günü gelip çattığında acıyı çoktan unutmuş oluyorsunuz. Sonra otele geliyorsunuz. Bir hafta vur patlasın çal oynasın. Yediniz içtiniz şey ettiniz ve tatil bitti. Çıkış anı. Ailecek otelden ayrılırken resepsiyondaki arkadaşa yalandan bir soru. Biz çıkıyoruz da bir borcumuz var mı? Yok efendim. İyi yolculuklar dileriz. Sağ ol canım. Ne havalı değil mi? Yediniz içtiniz ve elinizi kolunuzu sallayarak çıkıp gittiniz. Peki ya aynı tatil her şey dahil sisteminde olmasaydı? Çıkış anı biraz daha acı olurdu değil mi? Çoluk çocuk arabaya doğru ilerlerken ailenin reisi, hadi baba diyelim, resepsiyona doğru ilerler ve şuna benzer bir diyalog gelişir. Kardeş biz çıkış yapacaktık da hesabımızı keser misin? Elbette efendim. Çıçırt çıçırt. Yazıcı sesi. Toplam 5675 lira efendim. Detayları burada. Fatura kimin adına olacaktı? Listeye bakarak, ya biz bu kadar su içmiş miyizdir? Listeye baka baka ailenin yanına dönülür. Ardından da tüm dönüş yolu boyunca bir bardak gazoza ne kadar da çok para aldıkları vesaire konuşulur. İkinci otelde verilen toplam bedel her şey dahildekinden belki de daha ucuzdur. İlkine göre çok daha kaliteli bir hizmet alınmış da olabilir. Ama hizmeti aldıktan sonraki ödeme alınan keyfi azaltıcı bir etki yapmıştır. Konu yine aynı. Ödemeyi unutturmak ve hizmeti aldıktan sonra para ödeme anı hüznünü yaşatmamak. Görüldüğü üzere hangi tatilin daha kaliteli ya da daha hesaplı olduğundan ziyade hizmet alma ve bedel ödeme konusu ön plana çıkıyor psikolojik olarak. Bu durumda da iki tatil paketi kıyaslanırken ciddi parametreler yerine psikoloji ön plana çıkıyor. İçinde para olan bir kararı psikolojik faktörler etkiliyor görüldüğü üzere. Sabit ücret.
Bahsettiğimiz peşin ödeme yatkınlığının bir kardeşi de sabit ücrettir. İki örnek düşünelim. A. Evinizin yakınındaki spor kulübüne üye olmaya karar verdiniz. Aylık 100 Amerikan doları ödüyor ve o ay boyunca istediğiniz kadar kulübe gelebiliyor ve size sunduğu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Beğendiniz bu teklifi, üye oldunuz ve hemen kullanmaya başladınız kulübün size sağladığı hizmetleri. B. Aynı kulübe ben de gelip gidiyorum ama benim bir üyeliğim yok ve her gelişimde günlük 10 Amerikan doları ödeyerek kapıdan giriyor ve hizmetlerden yararlanabiliyorum. Bu ay ikimiz de tesadüfen 10'ar kez kulübe geliyor ve de her gelişimizde karşılaşıp selamlaşıyoruz. Ben her girişimde 10 Amerikan doları ödedim ve toplamda da 10 kez geldiğim için ay toplamında 100 Amerikan doları ödedim. Siz ise zaten sabit 100 Amerikan doları vermiştiniz ve tesadüfen o ay 10 kez geldiniz. Sonuçta her ikimiz de o ay 100 Amerikan doları ödedik ve kulüpten 10 kez yararlandık. Kulübe geliş sayımız ve o ay için toplamda ödemiş olduğumuz ücret aynı olmasına rağmen sizce hangimiz her kapıdan içeriye girdiğinde göğsünü gererek ve para konusunu düşünmeden yararlanır kulüpten? İnsanlar sabit ücreti genellikle tercih ediyorlar. Toplamda kaç para vereceklerini baştan bildikleri için. Bilgisayarınız için aldığınız virüs tarama programlarını düşünün. Diyelim ki 200 lira ücret ödüyor ve bir yıl boyunca bilgisayarınızın virüslerden korunmasını sağlıyorsunuz. Program internete bağlandığınızda kendisini güncelliyor. Yeni çıkan virüslere karşı güncel ve işe yarar hale geliyor. Siz aslında bu güncel kalma meselesi için para ödüyorsunuz. Programın kendisi genellikle internette bedavaya bulunabiliyor. Sizse güncellenmesine para veriyorsunuz. Ve hemen her gün güncellenen, sizin için her gün yeni virüsleri araştıran, belki de üreten bir şirketin yüzlerce çalışanının size bir yıl boyunca sağladığı hizmetin bedeli olarak 200 lira ödüyorsunuz. Bir kere para veriyor ve ardından yüzlerce kez güncelliyorsunuz. Sizce virüs programını ücretsiz satsalar ve her bir güncellemede 2 lira ücret talep etseler ne olurdu? Belki daha karlı olurdunuz. Yılda 160 gün internete bağlanmıyorsunuz belki. Belki de o kadar çok güncelleme yapılmıyordur. Ama yine bu iki uygulamadan en çok tercih edileni baştaki oluyor. Baştan bir kez 200 lira vermek ve bir daha para vermemek. Eğer her güncellemede 2 lira ödeme olsaydı, Türk vatandaşı şöyle yorumlarda bulunur ve bilgisayarı bir nevi virüs bahçesine dönüşürdü. Ya daha geçen hafta güncelledik, tekrar para vermeyelim. Lan dünden bugüne yeni virüs çıkmamıştır lan. Ya biraz virüsten bir şey olmaz, her gün her gün para vermeyelim şimdi. Bölümün sonuçları. İdeal ödeme sistemi, harcama ve ödeme arasındaki ilişkiyi koparandır. Ödeme, satın almanın zevkini azaltmamalıdır. Ödemenin yaratacağı acı stoklanmamalıdır. Plastik para. Turaysa ben kazandım, yazıysa şans. Alan Langer ve Jane Roth, 1975. Kredi kartı. Konumuza bir atasözüyle başlayalım. Para ödemek acı bir ilaçsa kredi kartı tatlandırıcıdır. Pek atasözüne benzemedi ama bence doğru bir söz. Kredi kartıyla ödemek nakit ödemekten daha kolayınıza gelir. Üstelik ödemenin verdiği acıyı da hafifletir. Temelde yaptığı şey ödemeyi ertelemesidir. Satın alma ve ödeme arasındaki ilişkiyi koparır. Bu da insanlara satın almanın zevkini bırakırken ödemenin acısını bir süreliğine unutturur. Yani negatif duygu yok olur. Geriye yalnızca işin iyi tarafı kalır. Peki ama neden? Bu işin teorisi 4 adımda şöyle özetlenebilir. 1. Satın alma ve ödeme anı arasındaki süre uzadıkça negatif duygu azalır. 2. Pek çok alımı tek bir ödemeyle birleştirmek negatif duyguyu azaltır. Zira bir ödeme yaptığımızda kredi kartı ödeme günü tek bir şeyin bedelini değil onlarca şeyin bedelini birden ödediğimiz için o ödeme anlamlı hale gelir gözümüzde. 3. Bir ödemeyle ilişkili harcama kalemlerinin çeşitliliği negatif duyguyu azaltır. Neticede eğer hesap özetinizde giyim, gıda, benzin, sağlık gibi çok çeşitli kalemler olursa ödeme miktarı yüksek bile olsa bu kadar çeşitli kalem için böylesi bir ödemenin makul olabileceği psikolojisi hakim olur. 4. Cepten görünür bir para çıkışı olmadığında harcamadığınızı sanırsınız. Fiziki para ödemek acıdır ama ödediğinizi görmezsiniz. Acısı daha az olur. Kısaca özetlemeye çalıştığımız harcama ödeme kredi kartı ilişkisini bir kez daha gözden geçirmenizi öneriyorum. Zira 4 kalemde özetlemeye çalıştığım bu konu aslında oldukça kapsamlı bir teoriyi özetliyor. Bu kalemleri kredi kartı etrafında bir kez daha gözden geçirip tanımlarsak hikayemiz aslında şu hale geliyor.
herkes bir şeyler satın almayı ve ona sahip olmayı sever, ister. Satın almak keyiflidir ama cebinizden para çıkması sizi mutsuz eder. Kredi kartıyla bir şeyler satın aldığınızda satın alma keyfini hisseder ama ödeme mutsuzluğunu o an hissetmezsiniz. Her satın alma keyif verir. Onlarca kez bir şey alır ve mutlu olursunuz. Ama ayda yalnızca bir kez ödeme yaparsınız. Yani onlarca kez mutlu olmaya karşılık yalnızca bir kerelik mutsuzluk yaşarsınız. Kredi karta hesap dökümünüz geldiğinde pek çok şey aldığınızı görmek acınızı hafifletir. Hesap dökümünde çok çeşitli şeyler aldığınızı görmek hüznünüzü daha da düşürür. Kredi kartınız taksit yapıyorsa daha iyi çünkü acı stoklanmaz. Kredi kartınız cicili bicili, resimli, futbol kulübü logolu, aynalı filansa harika. Kişiliğinize simgeliyor. Çok havalısınız. Harcayın. Hele bir de ödeme günü nakit değil de hesabınızdan otomatik ödeme talimatıyla ödüyorsanız, yani ödemelerinizi nakit olarak görmüyorsanız, var ya, bedava yaşıyorsunuz, bedava. Sanırım durumu en iyi şu şekilde açıklayabiliriz. İlk olarak nakit satın almayı inceliyoruz. Buna göre bir şeyi nakit olarak peşin satın aldığınızda satın alma zevkiyle ilgili ödemenin acısı aynı anda ortaya çıkıyor. Bu durumun satın almanın zevkini düşürdüğünü düşünebilirsiniz. İkinci olaraksa taksitlendirme yapmayan ve ay başında tüm harcamalarınızı tek seferde ödediğiniz bir kredi kartıyla yapılan harcama inceleniyor. Buna göre ay boyunca pek çok şey satın alınıyor. Ancak bunların parası topluca takip eden ay başında ödeniyor. Bu durumda her satın alma esnasında ödeme olmadığından yalnızca satın alma zevki var elimizde. Ancak ödemenin yapıldığı gün tek seferlik büyük bir ödeme acısı var. İlk duruma göre daha iyi, zira pek çok satın alma zevkine karşılık ayda bir ödeme acısı var. Üçüncü olaraksa kredi kartıyla sürekli alışverişi, üstelik de taksitli alışverişi inceliyoruz. Bu durumda sürekli satın alma zevki var. Elbette aralarda ödeme acısı var. Ancak sorun şu ki o kadar seri bir biçimde taksitlendirme var ki alınan şeylerin nasıl bir yapıda ödemesinin yapıldığı takip dahi edilemiyor. Harcamayla ödeme arasındaki ilişki koparılmış. Dolayısıyla geriye sürekli bir satın alma zevki ve ilişkisi koparılmış ara ara yaşanan ödeme acıları kalıyor. Kredi kartı harcamayı artırır mı gerçekten? Bu bir gazetede yıllar önce yayımlanmış bir okur sorusuna benzedi sanırım. Okur, dini konularda görüş bildiren otorite yazara sorar. Hocam, pantolon ütüsü abdest bozar mı? Yanıtı hatırlamıyorum. Neyse, biz kendi sorunumuza dönelim. İnsanların rasyonel olduğunu varsayan iktisat bilimi karşısında biz kalkmış diyoruz ki, o rasyonel insan bir şeyi nakit alıyorsa az oluyor ama kredi kartıyla daha çok alıyor. Eğer bu önerme doğruysa nerede kaldı rasyonellik? Çünkü biz normalde şunları bekleriz. İnsan aslında her iki durumda da satın aldığı şeylerin bedelini ödeyecekse ihtiyacı kadar alır. İhtiyacı yoksa almaz. Rasyonel bir insan bir şeye değer biçip o değeri ödemeyi göze almışsa nakit ya da kredi kartı olması fark etmeksizin o şeye o bedeli öder. Ya da tam tersine o şey o kadar etmez diye düşünüyorsa nakit de olsa kredi kartıyla da ödeyecek olsa onu o fiyata satın almaz. En azından rasyonel insandan böyle davranmasını bekleriz. Bunun böyle olup olmadığını incelemeyi amaçlayan bir çalışma var. Bakınız, 1990'ların ortasında MIT'den, yani Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, iki pazarlama profesörü Drazen Prelek ve Duncan Simester neyi incelemiş ve ne bulmuşlar? Üniversite öğrencilerine ellerinde 2 adet Boston Celtics maç bileti olduğunu söyleyen iki araştırmacı, sınıftan aralarında bu iki bilet için bir açık artırma yapmalarını istiyorlar. Öğrenciler el kaldırarak fiyat öneriyorlar ve birkaç tur sonunda en yüksek fiyatı öneren öğrenci biletleri almaya hak kazanıyor. Biletleri almak üzere en yüksek teklifi veren öğrenci biletlere derhal sahip oluyor ama bedelini ertesi gün nakit olarak ödemeyi taahhüt ediyor. Aynı çalışma diğer bir sınıfta daha yapılıyor. Yine aynı basket maçının biletleri öneriliyor. Öğrenciler aralarında açık artırma yapıyorlar. Yeterli sayıda tur yapıldıktan sonra en yüksek bedeli öneren öğrenci biletleri satın almaya hak kazanıyor. Ancak diğer çalışmaya göre küçük ama ciddi bir farkla. Ödemeyi ertesi gün nakit olarak değil, kredi kartıyla ödeme şansı olacak. Sizce benzer sosyoekonomik sınıflardan gelen öğrencilerin oluşturduğu gruplarda açık artırma sonucunda oluşan bilet fiyatları birbirlerine yakın mıdır? Yanıtınızı duyamadım. Yüksek sesle söyleyin lütfen. Yanıtınız? Elbette haklısınız. Fiyat farkı çıkıyor. Kredi kartıyla ödeyecek olan sınıfta oluşan fiyat seviyesi nakit ödemeli açık artırmaya göre yaklaşık 2 kat daha yüksek çıkıyor. Özetle öğrenciler aynı malı kredi kartıyla satın alacaklarsa daha yüksek bir bedel ödemeyi göze alabiliyorlar. Kartla al gitsin. Nasıl olsa o gavur parası diyeceğim olmayacak. Bölümün sonuçları. Kredi kartı çeşitli özellikleriyle harcamayı artırır. Kredi kartı bir kredi ürünü değil, bir ödeme aracıdır. Kredi kartı iyi bir üründür ama dikkatli kullanılmalıdır. Bitirirken. Spekülasyon, başlangıçta bir duygu ya da uygun görürseniz bir lezzetken alışkanlığa dönüşür. Sonra tutku, hükmeden bir tutku halini alır ve tıpkı Aaron'un yılanı gibi diğer tutkuları yutarak kendini bunlarla güçlendirir. Sonunda öfkeden daha hararetli, kıskançlıktan daha sancılı, açgözlülükten daha tamahkar, aşktan daha kapsayıcı hale gelir. William Fowler, Ten Years on Wall Street, 1879. Size kitabın başında birkaç soru sormuştum hatırlarsanız. Nasıl bir insansınız? Rasyonel bir insan mısınız? İyi bir insan mısınız? Bu soruları tekrar soruyorum size. Kendinize yanıt vermeniz umuduyla. Bizler rasyonel insanlar değiliz. Mükemmel hiç değiliz. Çok uzak bir galaksiden bakıldığında dünya bir toplu iğne başı kadar ya görünür ya görünmez. İşte bu yüzden her büyük insanlık dendiğinde bu toplu iğne başını düşününüz. İnsan hata yapar, saçma davranır, yanılır. Kitap boyunca insanoğlunun parayla ilgili hemen her konuda yanıldığını ve akıl dışı davrandığını örneklemeye çalıştık. Bununla ilgili onlarca örnek var kitapta. Ama dikkat ederseniz bu hataları düzeltme yönünde bir adım yok. Zira eğer herkes aynı hataları yapıyorsa belki de bu bir hata değildir. Belki de burada bir yanlışlık yoktur. Sahi hata nedir ki? Yanlış nedir? Unutmadan, siz iyi bir insan mısınız? Belki de asıl soru budur. Doktor Hakan Özeroğlu.